Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Eylül Çarşamba. Yıl 2021, ay 9, gün 272, Hızır 147.
1443 Hicri, Sefer 22, 1437 Rumi, Eylül 16.
İlk elektrikli tramvayın hizmete girişi, Blackpool, İngiltere, 1885.
Günün tarihi. 119 yıl önce bugün, 29 Eylül 1902'de ünlü Fransız romancı Émile Zola öldü. Başlıca eserleri şunlardı: Plasans Papazı, Meyhane, Rahip Mure, Rahip Mure'nin Günahı ve Nana.
474 yıl önce bugünse, yani 29 Eylül 1547'de Don Quixote'un yaratıcısı İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra doğmuştu. Don Quixote'un 1605 yılında ilk cildi, 1615'te ikinci cildi yayınlanmıştı. Dünyada en çok bilinen roman kahramanları arasında olan Don Quixote'nin ya da Don Quixote'un ünü günümüzde de sürmektedir.
Günün malumatı. Okyanuslarda ortalama 1 milyon canlı türü yaşamaktadır. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece %33'ünün keşfedildiği düşünülmektedir.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın üçüncüsü. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Jerry Lee Lewis'le yaptık. Amerikalı şarkıcı, müzisyen, piyanist ve The Killer, katil diye biliniyor. Ve rock and roll'un ilk büyük yaban adamı diye bilinebiliyor. Ve 20. yüzyılın en büyük, en etkili piyano piyanistlerinden de bir tanesi. Büyük country dalından gelip rock and roll'un kurucularından olmayı başarmış. Yani Rolling Stone dergisinde en başarılı yorumculardan biri seçtiği sürekli olarak birisi. Onun doğum günü 1935, 29 Eylül bugün ve nasıl nefessiz kaldığını dünyanın gidişatı karşısında anlatan yabansı bir şarkısını çalarak onu andık, doğum gününde andık. Şimdi tarihte bugüne geçelim.
1933 yılında bugün Almanya'da Marinus van der Lubbe, Nazilerin ağır işkence ve baskılarına dayanamayarak 27 Şubat'ta gerçekleşen Reichstag, yani parlamento yangınını çıkardığını itiraf etmiş. 25. doğum gününden 3 gün önce 10 Ocak 1934'te Leipzig hapishanesinin bahçesinde giyotinle idam ediliyor van der Lubbe. Parlamento yangınının komünistler tarafından çıkarıldığı iddiasıyla Almanya'da cadı avı başlatılmıştı. Van der Lubbe 2008 yılında hakkında verilen idam cezası, van der Lubbe'nin hakkında verilen idam cezası haksız bulunmuş. 2008'de bunun nedeni olarak da Nazi rejiminin zaten adaletsiz olması ve idam cezasının siyasi bir karar olması gösterilmiş.
Zaten itirafında baskı ve işkence altında olduğunu belirtmek lazımdı. Kendisinin biraz da hafif akli sorunları olduğu da sonradan ortaya çıkmıştı. Bunun çok önemli bir provokasyon olduğu sonradan açıkça ortaya çıktı ve Nazilerin iktidarını pekiştirmesinin en önemli başlangıç noktalarından bir tanesiydi. Tarihin en büyük provokasyonlarından biri bugün 1933'te bugün gerçekleşmişti yani. 2000'de bugünse Güneydoğu'da, Türkiye'de askerlik yapanların ifade verdiği, daha doğrusu mülakat verdiği Mehmet'in kitabında orduyu küçük düşürdüğü iddiasıyla 2 yıl ila 6 yıl arası hapis istemiyle yargılanan gazeteci Nadire Mater ve Metis yayınları sorumlusu Semih Sökmen de beraat etmişlerdi.
2008 yılında bugün Lehman Brothers gibi önemli şirketlerin 10 gün önceki iflaslarının ardından Dow Jones Endeksi 777,68 puan birden düşerek bir günde en büyük düşüşü yaşadı. Küresel finans krizi tüm dünyayı etkileyecek gelişmelerin başlangıcı oldu.
Mali krizde hala etkileri çok uzun yıllar devam etmiş olan ve günümüzde de konuşulan bir durumdan bahsediyoruz. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Gayet önemli iklimle başlayacağız. Tabii bu sıralarda iklimden başka önemli, yani ekolojik yıkım ve iklim yıkımı dışında, bu krizlere kriz denmemesinin dışında başka çok önemli birçok haber olmasına rağmen hepsini gölgede bırakan bir şey bu. Fridays for Future 24 Eylül'de dünyanın 1500 noktasında gerçekleştirdiği iklim için okul grevlerinin ardından yeni küresel grev tarihini de ilan etti. Bu nedir?
22 Ekim dediler. Dün de aslında biraz bahsetmiştik. Normalde Fridays for Future küresel iklim grevini Eylül ayında hep bir küresel iklim grevi yapar. Ardından genelde 5-6 ay sonrasında da bir tarih açıklar. Fakat bu sefer öyle olmadı. Çünkü COP26 zirvesi yaklaşıyor. 6 Kasım için küresel eylem çağrıları var zaten dünyanın dört bir yanında. Fridays for Future'da, yani gelecek için cumalarda, hemen bir ay sonrasına, bu sefer 22 Ekim'e yeniden grevdeyiz, sokaklardayız diye duyurmuş. Sloganları ise bu sefer aynı. Uproot the system, yani sistemi kökünden değiştir tekrar.
Evet, hatta başka bir yorumla da sistemin kökünü kazı diye de Türkçe'ye çevirmek mümkün.
Belki evet.
Ama fazla sert geliyor bazı insanlara herhalde. Ama yani kapitalist sistemin şu anda dünyayı içinde bulundurduğu mevcut kuşakları ve hatta doğmamış olanların, çocuklarımızı ve torunlarımızı ne hale getirdiği düşünecek olursa, sisteme karşı radikal bir talepte bulunmanın hiç de o kadar tuhaf olmayacağını rahatlıkla kabul edebiliriz. Nitekim zaten çok radikal ve ciddi uyarı konuşmaları yapılıyor. Dünyadan da sayısız tuhaf haber de gelmeye devam ediyor. Onların hepsine değinmeye çalışacağız ama öncelikle Greta Thunberg'in, İsveçli iklim aktivisti, bütün bu olayların başlangıç noktasındaki aktivist tek başına çıkmıştı 3 sene önce. İsveç parlamentosunun önünde kendi el yazması pankartıyla iklim için okul grevi yazmıştı. Ve o tarihte tek başınaydı. Sonradan milyonlarca kişi kendisine katıldı. Dünyanın en büyük hareketi de bu şekilde doğmuş oldu ve devam ediyor. Greta Thunberg de Milano'da gerçekleştirilen Youth for Climate, yani iklim için gençler zirvesinde konuşuyor ve iktidardaki bütün siyasetçilerin boş sözlerini, riyakarlıklarını ciddi şekilde eleştiren bir konuşma yapıyor. Şimdi ona kulak vereceğiz. Arkasından da Vanessa Nakate'de gene önemli bir iklim aktivisti, kendi ülkesinde Uganda'da, değil mi? Neler
evet.
olup bittiğini de anlatan çok etkileyici bir küçük konuşmada o yaptı. Ona da değinme fırsatı bulacağız ama önce Greta Thunberg'le ya da Thunberg'le başlayalım.
We have Greta now, please, Greta. The floor is yours.
I'm a bit too short, am I not? Hello. And thank you, Vanessa. Climate change is not only a threat.
Merhaba, hepinize teşekkür ederim. İklim değişikliği sadece bir tehdit değil. Her şeyden önce hepimize fayda sağlayacak, daha sağlıklı, daha yeşil ve daha temiz bir gezegen yaratmak için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Hem ekolojik koruma hem de yüksek kaliteli kalkınma konusunda bir kazan-kazan durumu elde edebiliriz. İklim değişikliğiyle mücadele, dünyanın ihtiyaç duyduğu değişiklikleri yapmak için yenilikler, işbirliği ve irade gerektirir. Söylemimizle eylemimizin bir olması gerekir. Bunu birlikte yaparsak başarabiliriz. İklim değişikliği dediğimde aklınıza ne geliyor? Benim aklıma işler geliyor. Yeşil işler, yeşil işler. Düşük karbon ekonomisine doğru yumuşak bir geçiş yolu bulmalıyız. Başka gezegen yok, başka gezegen falan filan. Bu siyaseten doğru pahalı bir yeşil ve hayvanseverlik veya falan filan değil, daha iyi yeniden inşa etmek falan filan, yeşil ekonomi falan filan meselesi değil. 2025'e kadar net sıfır falan filan, 2050'ye kadar net sıfır falan filan. Net sıfır falan filan, iklim nötr falan filan. Sözde liderlerimizden duyduğumuz tek şey bu laflar işte. Kulağa harika gelen laflar. Ama bugüne kadar hiçbir eyleme, umuda ya da hayallere yol açmamış laflar ya da onların boş söz ve vaatlerinde boğulmuş laflar. Elbette yapıcı diyaloga ihtiyacımız var ama şu anda elimizde 30 yıldır söylenen falan filanlar, lagalugalar var. Peki bu bizi nereye götürüyor? Tüm karbon emisyonlarımızın %50'sinden fazlası 1990'dan bu yana meydana gelmiş durumda. Üçte biri de 2005'ten bu yana. Bütün bunlar olurken medya, liderlerin gerçekte ne yaptıklarını haber vermek yerine ne yapacaklarını söylediklerini aktarıp durdu. Ve sonra da liderleri eylemlerinden, daha doğrusu eylemsizliklerinden zerrece sorumlu tutmadılar. Beni yanlış anlamayın, bunu hala yapabiliriz. Değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda acilen gerekli ama bugünkü devam edersek bugünkü gibi olmaz. Sözüm ona, liderlerimiz çözüm istediklerini söylüyorlar ama tam olarak anlamadığınız bir krizi çözemezsiniz ki. Bütün rakamları dahil etmezseniz bir bütçeyi dengeleyemezsiniz. Hakkaniyeti ve tarihi emisyonları görmezden geldiğimiz sürece ithal malların tüketimini, biyokütle yakılmasını vesaire hesaba dahil etmediğimiz ve muhasebe oyunları emisyon azaltmanın en etkili yollarından biri olmaya devam ettiği sürece hiçbir yere varamayız. Ve iklim krizi elbette çok daha büyük bir krizin belirtilerinden sadece biri. Sürdürülebilirlik krizi, sosyal kriz, ta sömürgecilik döneminden ve hatta onun bile öncesinden gelen bir eşitsizlik krizi. Bazı insanların diğerlerinden daha değerli olduğu ve bu nedenle diğer insanların topraklarını ve kaynaklarını sömürme ve çalma, gasp etme hakkına sahip olduğu fikrine dayanan bir kriz. Bu krizin köklerine inmeden onu çözebileceğimize inanmak büyük bir saflık olur. Şu anda hala tam ters yönde hızlanarak koşmaya devam ediyoruz. 2021 yılının şimdiye kadarki en yüksek ikinci emisyon artışını yaşayacağı öngörülüyor. Hükümetlerin kurtarma harcamalarının sadece yaklaşık %2'si temiz enerji önlemlerine ayrıldı. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre küresel emisyonların 2030'a kadar 2010 seviyelerine kıyasla %16 artması bekleniyor. Liderlerimizin kasıtlı eylemsizlikleri tüm mevcut ve gelecek nesillere ihanettir. İktidardakiler çabaladıklarını iddia edemezler çünkü yeni kömür madenleri, petrol sahaları ve boru hatları açmaya devam ederken bunu yapamazlar. İddialı iklim politikaları varmış gibi yaparken bir yandan da yeni petrol lisansları veriyorlar ruhsatları, geleceğin devasa yeni petrol sahalarını keşfe çıkarken ve utanmadan bunun için kendilerini tebrik ederlerken en savunmasız ülkelerin iklim krizinin etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için uzun süredir gecikmiş asgari fonları bile bulamazlarken bunu yapamazlar. İklim eylemi olarak gördükleri buysa o zaman biz bunu istemiyoruz. Bizi dinliyormuş gibi yapmak için cımbızla seçtikleri gençleri bu tür toplantılara davet ediyorlar ama dinlemiyorlar. bizi dinlemedikleri apaçık. Asla dinlemediler ki zaten. Rakamlara bir göz atın yeter. İstatistiklere bakın. Emisyonlar artmaya devam ediyor. Bilim yalan söylemez. Ama elbette bu gidişatı tersine çevirmemiz hala mümkün. Bu tamamen mümkün. Dünyanın daha önce hiç görmediği şekilde ciddi yıllık emisyon kesintileri yapmamız gerekecek. Ve bu boyuttaki hedeflere ulaşmayı tek başına sağlayabilecek teknolojik çözümlere sahip olmadığımız için bizim değişmemiz de gerekecek. Artık neyin siyasi olarak mümkün olup olmadığına iktidardakilerin karar vermesine izin veremeyiz. Artık umudun ne olduğuna iktidardakilerin karar vermesine izin veremeyiz. Umut pasif bir şey değildir. Umut lagaluga filan değildir. Umut doğruyu söylemektir. Umut eyleme geçmektir ve umut daima halktan gelir.
And we,
biz insanlar ve halklar güvenli bir gelecek istiyoruz. Gerçek iklim eylemi ve iklim adaleti istiyoruz. Beni duydunuz mu? Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Liderler biz bunu yapabiliriz demeyi severler. Belli ki yapabiliriz'i kastetmiyorlar ama biz bunu kastediyoruz. Biz bunu yapabiliriz. Yapabileceğimize kesinlikle inanıyorum. Ama bu halkla başlar. Durumun gerçekliğiyle yüzleşmek ne kadar rahatsız edici olursa olsun onunla yüzleşmekle başlar, harekete geçmekle başlar ve işte şimdi başlıyor. Bir kez daha ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi.
When do we want it? What do we want? When do we want it? Thank you.
Teşekkür ederim. Greta Thunberg'in yaptığı tarihi konuşmalardan bir tanesi daha benim için gençlik hareketinde Milano'da COP öncesi hızlandırılan bir aktivizmin parçasıydı. Çok etraflı, etkileyici bir konuşma ve büyük bir coşkuyla da karşılaştı. Ve bunun yankılanacağından eminiz. Bunu internet sitemizde de hemen yayına sokacağız. Nil Sarrafoğlu çeviriyi yaptı. Biz de şimdi
aslında bu Milano'daki bahsettiğimiz toplantı bir yine Birleşmiş Milletler'in pre-COP diye de geçiyor. Yani COP öncesi gençlik zirvesi diye geçiyor. Ve İngiltere'de İngiltere'nin de ev sahipliği yapacak biliyorsunuz COP26 zirvesine. İtalya'da bir tür ortakmış anladığım kadarıyla, öyle yazıyordu Common Dreams'teki haberde. Bunun tam olarak nasıl işlediğini bilemiyorum. Bu nedenle İtalya'da işte COP öncesi iklim gençlik zirvesi yapılmış. Ama Greta her zaman gibi sözünü o zirveyi organize edenlerden de esirgememiş.
Hiç esirgememiş, evet.
Çok... Birleşmiş Milletler'de de konuşma yaparken buna nasıl cüret edersiniz diye konuşuyordu. Şöyle demedi konuşmasının arasında, dikkat ederseniz. Bizi dinliyormuş gibi yapmak için cımbızla seçtikleri gençleri bu tür toplantılar, yani orada konuşma yaptı, toplantıyı kastediyor. Bu, evet. Bu gibi toplantılara davet ediyorlar ama yine dinlemiyorlar diyor.
Evet, ve yani rakamlara bir göz atın yeter diyor zaten. İstatistiklere evet. Bakın, emisyonlar hala hızlı bir şekilde yükseliyor. Bilim yalan söylemez diyor. Ama bütün sonunda da sık sık yaptı, her zaman yaptığı gibi. Bu gidişatı tersine çevirmemizin hala mümkün olduğunu, bunun için hala zamanımız olduğunu, tamamen mümkün olduğunu söylüyor. Ve daha önce hiç görülmemiş dünya tarihinde ciddi yıllık emisyon kesintileri yapmamız gerekecek ama bunun için diyor. Ve bu boyuttaki hedeflere ulaşmayı da tek başına sağlayacak böyle teknolojik çözümlerden bahsediliyor ya hepsini, şey işte. Aynalar göndermekten tutun da karbonu çekip havadan gömmek gibi henüz ispatlanmamış, bilinmeyen teknolojilere güveniliyor filan. Bunlar, bu boyuttaki hedeflere ulaşmayı tek başına sağlayacak bir teknolojik çözümümüz yok diyor. Onun için de bizim kendimizin değişmesi gerekiyor. Bütün söylemimizin de eylemimizin de değişmesi gerekiyor. Yani umut pasif bir şey değildir diyor. Lagaluga falan değildir diyor. Umut doğruyu söylemektir, harekete geçmektir ve umut daima insanlardan, daima halklardan gelir diyor. Ve biz de halklar, insanlar güvenli bir gelecek istiyoruz, gerçek eylem, iklim eylemi ve iklim adaleti istiyoruz deyip duruyor. Beni duydunuz mu diyor bir kez daha. Ve ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi sloganını tekrarlıyor ve tekrarlatıyor. Oradaki kitleye de büyük bir coşkuyla ve katılımla tekrarlıyorlar onlar da. Onun arkasından Ugandalı ünlü Greta Thunberg'in de büyük hayranlık duyduğunu belirttiği Vanessa Nakate'nin konuşması var. Onun metni tam elimizde yok ama şöyle birkaç şey yapabiliriz. Çeviri yapabiliriz. Pek çoğumuz için yani şey yapmak, azaltmak, salımları azaltmak ve kaçınmak artık yeterli değil diyor. Enerji, karbon, ayak izi azaltmak, bundan kaçınmak. Yani çok önemli bir noktaya bana kalırsa işaret ediyor. Kaybolan kültürlere, geleneklere ve tarihe adapte olamazsınız. Olamayız diyor. Yani bir kültür, bir gelenek ve tarih kaybolursa artık ona adapte olmak falan söz konusu değildir. Gitti gider diyor. Yani açlığa adapte olamazsınız. Kendinizi alıştıramazsınız diyor. O yüzden de işte şimdi diyor Vanessa Nakate liderlere bu loss and damage dedikleri zarar ziyan meselelerini iklim görüşmelerinin tam merkezine almalarının tam zamanıdır diyor. Yani bütün bu iklim adaletsizlikleri, hakkaniyet prensibini işte en az katkıda bulunan ülkelerin ve ulusların ve zengin uluslarında en yoksul kesimlerinin en büyük zararı gördüklerini anlattıktan sonra da diyor ki yani şunu nasıl yapacağız diyor. Çiftlikler yıkım içinde, topraklar, insanlar ağlıyor kaybolan toprakları için, yas tutuyorlar ve her tarlada bütün bitkiler hasat solup gidiyor diyor. Hayvanlar yok olup gidiyor diyor. Yani bunları, bu hayvanların bu korkunç kuraklıklar içinde susuzluktan veya sel bastığı zamanda havasızlıktan nefes alamak için nefes alarak almaya çalışarak ölmelerine mi tanık olacağız diyor ve son derece ilginç bir şey de anlatıyor. Vanessa Nakate yeni bir sel olmuş, o sırada bir yerden bir yere gidiyorlar. İklim aktivizmine gidiyorlar. Arkadaşlarından birden bir polis arabası görüyorlar gittikleri yolda. Ve bu bizim gibi ülkelerde polis arabasını görmek hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bir uğursuzluk belirtisidir. Kötü bir şey oldu demektir diyor. Ve bakmak da iyi olmaz diyor arabalara, ne oluyor ne bitiyor diye polis arabalarına. Onun için yürüyüp giderken arkadaşım birden başını çevirdi polis arabasında ve baktı, gördü ki bir beden var orada diyor. Nefes kesici bir an. Sonra başka birkaç beden de olduğunu görüyorlar ama yollarına devam ediyorlar. Böyle bir şey de orada, bizim hayatımızda da böyle gerçeklikler var diyor. Herkes de dikkatli bir şekilde onu izliyor. İşte böyle. Yani son bir haber daha verelim ve bu araya girelim. Bütün şeyler lagalugalarla dolu. Onları ikinci yarıda biraz daha vereceğiz. Bu derin deniz madenciliği, elektrikli araç devrimi yapılacağına dair palavralar var, blablalar var. Lityum vadisinde, Kaliforniya çölünde lityum arayışı var, blablaların bir parçası. Türkiye Büyük Millet Meclisi iklim raporu var. Yüzyılın 3. çeyreğinde Türkiye'de yaz aylarında sıcaklıkların 6 derece artacağını bizzat meclisin şey yaptığı raporunda var. Ama buna karşılık hiçbir şey yapılmaması var. Bla bla yani. Bunlar varken bir de son derece can sıkıcı ama mücadele edilmesi için bir an önce harekete getirilmesini de bizi dürtükleyen bir başka haber var. Bloomberg haber ajansının Business Week haftalık iş alemindeki durumları anlatan dergisinde 29 Temmuz tarihinde çıkan son derece çarpıcı fotoğraflarla bezeli bir haber var. Brezilya'nın yağmur ormanları inanılmaz bir hızla çalınıyor, gasp ediliyor ve kesilip biçiliyor. Ve Bolsonaro, Jair Bolsonaro hükümetinin de bizzat Ranger denen şeyleriyle, jandarmalarıyla buna yardımcı olduğunu söylüyorlar. Yani muazzam bir yıkımdan fotoğraflar.
Halbuki yerli anlatılan halkları ve topraklarını korumak için o askerlerin orada olduğu söyleniyordu.
Evet, tam aksinin olduğunu gösteren son derece çarpıcı bir haber var. Bu yalnız Brezilya'nın yerli halkları için değil, Brezilya'nın geri dönüşü olmayan noktaya doğru Amazon yağmur ormanlarının hızla gitmekte olduğu ve dünyanın akciğerleri diye boşuna da söylenmiyor. Bütün insanlar, özellikle de şimdiki ve bu gelecekteki kuşaklar için geri döndürülemez bir faciaya yol açacak ve hükümetin büyük bir desteklemesinden bahsediliyor. Fotoğraflarını çekmişler yani. Yani böyle bir Amazon'da çiftçi nasıl olunur diye bir şey var. Dört maddelik bir şey var. Hemen açık kamu alanında bir yer bulun kendinize, bir arsa bulun. Bütün büyük ağaçları hemen elektrikli testereyle yok edin ve onları çabucak satın peşin paraya. Üç, geri kalanını da olduğu gibi alev makineleriyle yakın ve yerine çim ekin. Üçüncüsü ve dördüncüsü de hemen bir takım hayvanları getirin ki otlasınlar orada diye. Ve yakalanmamaya da bakın. Evet, hiçbir şey kendi adınıza, başkasının adına şey yapın, tescil edin ve başka bir toprak parçasını, yani araziyi gösterin. Bu da zaten aldatacaktır herkesi filan diye. Artık satabilirsiniz büyük etlerinizi, şunu bunu. Yani inanılmaz şeyler var, ayrıntıları çok ayrıntılı ve uzun bir araştırma ama size sadece şöyle özetlemeye çalıştım. Ve mesela 100'den fazla ineğin bulunduğu küçük bir arazide, burası eskiden tamamen ormandı diye bir altyazısı var fotoğrafın. Durum bu şekilde lagalugayla geçecek. Bu kötü haberleri vermek zorundayız ki iyi haberi bizzat kendimiz eyleme geçerek elde edebilelim diyelim. Ve arayı şimdi araya geçelim.
Açık Gazete.
Jean-Luc Ponty ve arkadaşlarından Enigmatic Ocean adlı parçayı dinledik. Yani bilinmez okyanus, muamma okyanus diye de çevirebiliriz. Jean-Luc Ponty 29 Eylül 1942'de doğmuş olan bir Fransız caz müzisyeni, kemancı ve bestekar. Kendi bestesiydi zaten. Ve dünyada da caz kemanının en önemli simalarından biri, hatta birincisi kabul ediliyor. Doğum gününde ona da bir günaydın dedik. Ayrıca da albümü, bu parçayı çaldığımız aynı adlı albümün adı da Enigmatic Ocean, gayet uygun düşüyor. Yani sırları barındıran okyanus, şimdi hiçbir şey bilinmezken, uzaydaki bir uzayı bile daha fazla bildiğimiz söylenirken, derin denizde maden arayıcılığına geçilmesi için dün verdiğimiz haber, dehşet verici haberi de bir kez daha hatırlamamıza yol açar diye çaldık. Şimdi Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Devam ediyoruz. Biraz önce sözünü ettiğimiz Ugandalı, sözlerine de yer verdiğimiz Ugandalı aktivist Vanessa Nakate ile ilgili bir bilgimiz de var.
Evet, Nakate'nin yakında kitabı çıkacak. Dünkü konuşmasında açlığa, yok oluşa nasıl uyum sağlanır diye çarpıcı bir konuşma yapmıştı. Duygusal da bir konuşma yapmıştı. Zaten biraz da gözyaşı dökmüş kendisi. Greta ile sarılırken fotoğrafları da vardı sonrasında. Greta da Birleşmiş Milletler'de bir önceki toplantıda türlerin yok oluşundan bahsederken ağlamaklı olduğu anlar vardı. Genç aktivistlerin gerçekten etrafındaki olanlara dair böyle duygusal da bir ilişki kuruyorlar tabii. Ama ben Nakata'yı Madrid'deki 2020 COP25 zirvesi sırasında da dinlemiştim. Tam bir güneyli perspektifiyle ve radikalliğiyle konuşuyor. Orada da 2030 yılına kadar ne yapılması gerektiğine dair bir mesele değil bu iş benim için diyordu. Daha çok kuzeyli ülkelere seslenirken. Çünkü benim ülkemde şu anda sel felaketlerinden ve açlıktan yüz binlerce insan ölüyor diye konuşmalar yapıyordu. Şimdi bu perspektifini kitaba taşımış. Yakında çıkıyor. COP26 öncesinde çıkmış olacak. Şu internet sitelerinde böylece Ekim sonu, Kasım başı gibi çıkacakmış. A Bigger Picture kitabın ismi. Büyük resim yani. Devamında da My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis diyor. Yani iklim krizine yeni bir Afrikalı sesi getirmek için mücadelem demiş. Yani bir güneyli perspektifini iklim hareketine taşımak için bu kitabı yazdığını söylüyor Vanessa Nakate.
Evet, gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Öte yandan da işte Türkiye'de de ilk defa ciddi şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin iklim değişikliğinin, iklim krizinin çok büyük yıkımlara yol açabileceğini kendisi de söyledi. 5 yıl geçtikten sonra aradan, hatta 6 yıl imzalamış olduğu Paris Anlaşması'nı da şimdi meclise, önümüzdeki haftalarda meclise sunulacak ve onaya sunulacak, onaydan geçirilecek diyerek garanti vermeye çalıştığı Cumhurbaşkanı'nın da bir ortamda. Garanti demişken bir de başka bir durum var bugün. Hem bir yandan iklim krizinin ne kadar yıkıcı olduğu ve büyük, hemen tedbire gidilmesi gerektiği gibi şeyler verirken, taahhütler verirken, bir yandan da bir başka garanti meselesi de ortaya çıkmış. T24'te bugün belirtildiğine göre, bu sabahın haberi, Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 denetim raporunda 6 otoyol projesi için 24 milyar 871 milyon dolar ve 2 milyar 988 milyon avroda garanti ödeme verildiği yer almış. İşte Greta Thunberg ve arkadaşlarının da net olarak söylediği Lagaluga'nın benzersiz bir örneği olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla bunun. Yani Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu için 10 milyar 754 milyon dolar ödeme yapılmış. Bir yandan da Cumhurbaşkanı ve yetkililer, artık Çevre Bakanı Murat Kurum da böyle şeylerden bahsediyor ve bir an önce tedbir alacağız diyorlar. Ama böyle bir otoyollar, yani elektrikli araçlar şöyle dursun, bütün bu benzinli yollarda gidecek araçlar içinde muazzam paralar harcanıyor vergi verenlerin sırtında. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Bunların bir kısmı aslında şirketlerle de anlaşılarak yapılıyor. Yap, işlet, devret modelleri var. Sanırım bu bahsettiğimiz öyle değil ki, kamu bütçesinden harcanacağı söylenmiş. Ama onlar da ayrı bir mesele zaten. Geçiş garantileri veriliyor. Hatta daha dün vardı İstanbul'da bir Marmara Denizi'nin altından, pardon, Haliç'in altından geçilen tünel için kaçak geçiş yapanların dahi paralarının devlet tarafından ödendiğine dair bir haber vardı. Dolayısıyla böyle
evet,
ballı kaymaklı anlaşmalar da yapıyorlar.
Evet, evet, çok önemli. Sayıştay Karayolları Genel Müdürlüğü'nün denetim raporunu da yayınlamış. Ve yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilen ve işletmeye açılan bu otoyol projeleriyle ilgili talep garantilerini, burası önemli, tam, doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde muhasebe kayıtlarını almadığı tespit edilmiş. Yani burada bir yolsuzluk, tabir yerindeyse eğer, tabir caizse, işletmeye açılan projelere ilişkin verilen ve ödenen talep garantileri raporda yer almış ama muhasebe kayıtlarına, işte Greta Thunberg'in sık sık bahsettiği muhasebe oyunlarından şimdi de bahsedebiliyoruz. Yani verilen talep garantilerini tam, doğru ve gerçeğe uygun, doğru olmayan bir şekilde muhasebe kayıtlarına geçmiş. Yani doğru olan bir şekilde kayıtları almamışlar.
Yani bunlar da yap işlet devretmiş. Yani ben şimdi fark ediyorum. Garanti ödeme miktarlarıymış bahsettiğiniz rakamlar. Sıfır trafik geçmesi senaryosuna göre hesaplanıyor. Yani bu otoyollar yapılıp da hiç araç geçmezse bu kadar ödeme yapacakmış devlet ona rağmen.
Evet.
Evet, 24 yani, milyar TL. Dolar pardon.
Hiç geçmeyebilir değil mi? Evet.
Umarım
sıfır
geçmez.
Trafik geçmesi senaryosuna göre hesaplandığını belirtmiş karayolları. Yalnızca otomobil yollarından ve köprülerden geçecek muhtemel araç sayısı değil, önümüzdeki 10-15 yıllık döviz kuru ve Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyatları endeksi projeksiyonlarının da oluşturulması ve bu doğrultuda hesaplar yapılması gerektiği de vurgulanmış.
Böyle bir alım garantisi yani gerçekten artık piyasa koşullarına bile girmiyor bence. Nasıl,
evet.
Ne demek lazım bilemiyorum ama rekabet bile yok. Alım garantisi var. %100 hem de. Muazzam
evet.
Bir sermaye aktarımı.
Çok doğru. Bu da yani son derece önemli bir şey. Ve bir başkası da bir başka haber daha verelim. Gene bu Lagaluga'ya da falan filan bla bla şeyine girecek çok ilginç bir şey. Yani bütün belediye başkanları tedbir alıyoruz ve çevreci yaklaşım yaparken diyorlarken Üsküdar'ın belediye başkanı Hilmi Türkmen'e gene T24 haberi bu sabahın Hilmi Türkmen'e iki mahallenin kentsel dönüşüm diyorlar ona. Yani bunlar aslında ranta açılması anlamına geldiğini biliyoruz artık. İki mahallenin kentsel dönüşümü için sınırsız yetki verilmiş. Bu ne demek oluyor? Bir demokraside sınırsız yetki bir kişiye, bir başkana nasıl olabiliyor? Konuşmak ve tartışmak lazım. Üsküdar Belediyesi'nin zaten valide bağ korusuyla ilgili girişimlerini yakından takip edip size de yansıtmaya çalışıyoruz.
Ya, o konuda bir son dakika aslında gelişmesi var. Dün akşam Evrensel Gazetesi'nde yer aldı. Bu arada önceden söyleyelim. Dün nöbetin 100. günüydü Validebağ'da. Aktivistler bir araya geldiler. Fotoğraf çektirdiler. Milletvekilleri ve muhtarlar da dayanışmaya gelmişti. Akşam ama Evrensel Gazetesi'nde Validebağ korusunun yok edilmesinin önü açıldı diye bir haber yer aldı. Şöyle deniyor, Validebağ korusunda yapılmak istenen millet bahçesi projesine dair verilen yürütmeyi durdurma kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu maalesef bozulmuş. Böylelikle Validebağ korusunu korumak için yurttaşların başlattığı nöbetin 100. gününde korunun katledilmesinin önü açıldı deniyor.
Bu Evrensel'in haberi.
Evet.
Evet, bu önemli. Aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkanı, Üsküdar Belediyesi iki mahallenin yani Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Türk mahallelerinin tırnak içinde kentsel dönüşüm sürecinde tartışma yaratacak bir karara imza attıkları belirtiliyor haberde. Bu yeni haberde. Bu da son dakika haberi. İlçe meclis gündemine gelen bir şey, teklif. Yani şu: söz konusu çalışmalarda başkana tam yetki verilmesi ve yetkinin başkanın dilediği kişiye devredebilme teklifi. Bunların daha önceki örnekleri var mıydı? Tam iyi bilemiyorum. Bu konunun çok yakından uzmanı sayılmam. Ama yani demokratik bir işleyişte, demokratik bir hukuk devletinde bunun olabileceğini sanmıyorum ben. Yani başkana tam yetki veriliyor ve yetkinin de bu yetkisini dilediği kişiye devredebilme teklifinin Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş. Cumhuriyet Halk Partili üyeler de karara itiraz etmiş. Bu da Cumhuriyet'in haberi aslında. T24'ten aldım ben ama Azal Ocağan haberi. Eylül ayı meclis toplantıları gündemine söz konusu iki mahallenin yani Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Türk mahallelerinin kentsel dönüşüm projesine ilişkin yetki devri talebi gelmiş. Bölge sakinlerinin kat karşılığı inşaat yöntemiyle kentsel dönüşüm projesi hazırlanması ve işte bilmem kaç sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm hizmetlerinin belediyece yürütülmesi için yoğun talepler geldi demiş. Tabii yoğun talepler gelince ne yapacaklar? Belediye meclisine bir kişiye yetki verecekler. O da yetkisini, sınırsız yetkisini bir kişiye, dilediği insana devredecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili şeyleri, meclis üyeleri de belediye başkanına yetki verilmesi ve söz konusu yetkinin belediye başkanı tarafından dilediği kişiye devrine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi Nuray Kılıç neden red oyu kullandıklarını şöyle söylemiş. Teklifte geçen dilediği kişi ifadesi kuşku verici ve dolayısıyla rahatsız edici. Yani bu şekilde her türlü ihtimal söz konusu olabilir. Yetki devri yapma ihtimalinde şahıs isimleri belirtilerek bu teklifin hazırlanması mümkündü ifadeleriyle açıklamış. Ama benim bir başka kafamda da soru işareti şekilleniyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bu dilediği kişi ifadesi mi rahatsız ediyor? Yoksa bütünüyle işlemin bir kişiye bütün iki mahallenin kentsel dönüşümünü sınırsız şekilde yönetecek yetkinin verilmesine değil de daha çok bunu devredebileceği, dilediği kişiye devredebileceğine mi itiraz ediyor? Bu da herhalde Cumhuriyet Halk Partisi ve ana muhalefet partisi için bir soru işareti. Önemli. Muhalefet için bütünüyle önemli bir soru. Peki buradan şeye geçelim değil mi? Afganistan'a geçelim aslında.
Tabii Afganistan'da Taliban yönetimi altında kadınların hayatı zorlaşmaya devam ediyor. Arka arkaya haberler geliyor. Önce üniversitelere ve okullara alınacaklar denmişti. Ardından ama perde koyacağız denmişti. Sonra perdeler yetişmedi denmişti. Şimdi direkt gelmemeleri konusunda haberler çıkıyor. BBC Türkçe'de yer alan bir haber. Afganistan'da Taliban yönetiminde kadın hakimler haklarında hüküm verdikleri katillerin hedefinde demiş. Bir başka haberde ise kadınlar üniversiteden süresiz olarak uzaklaştırıldı haberi var. Önce üniversiteyi verecek olursak Kabil Üniversitesi'nde rektör olarak atanan Muhammed Eşref Gayret herhalde bu şekilde okunuyor.
Gerçek Gayret bir... herhalde.
Evet. Olabilir evet Gayret belki de. Gerçek bir İslami ortam sağlanana kadar kadınların eğitmen veya öğrenci olarak üniversiteden tamamen uzaklaştırıldığını açıklamış. Twitter'dan yapmış bu açıklamayı. İslami usullere uygun bir şekilde Twitter'dan yapmış. Kabil Üniversitesi rektörü olarak size söz veriyorum. Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça kadınların üniversitelere girmesine, çalışmalarına izin verilmeyecek. Önce İslam demiş. Ki kendisinin daha önceki konuşmaları da gazete duvardaki haberde hatırlatılmış. Bu açıklamalarından birinde üniversiteleri fuhuş yuvası olarak nitelendirmişti. Bu bana bir yerlerden tanıdık da geliyor açıkçası bu açıklama. Kızla erkekle oturuyorlar vesaire diyenler de vardı. Bir diğer haberde ise BBC Türkçe'de.
Ona geçmeden ben de bir iki ilavede bulunayım. Tabii. Yani Eşref Gayret mi? Hayrat mı? Hayrat mı yoksa hayret mi diye de çevirmemiz ismini bilemiyorum. Yani yeni rektör Kabil Üniversitesi'nin kadınları üniversiteden süresiz uzaklaştırıyor. Önce İslami ortam öğretmenler yani umut yok yüksek öğrenim çöküyor diyorlar New York Times'a konuşanlar. Ve yani Kabil Üniversitesi rektörü olarak size söz veriyorum. Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça kadınlar üniversitelere girmeyecek, çalışmalarına izin verilmeyecek. Önce İslam diyor ama müthiş bir beyin göçü de tabii karşı karşıya. Yani Taliban'ın
o da göçebilirlerse.
Efendim?
O da göçebilirlerse beyin göçü.
Göçebilirlerse tabii evet.
Çok gidişlerine doğru. De artık pek izin verilmiyor.
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'ın açıklamalarını bir ay kadar önce ılımlı ve itidalli demişti. Daha sonraki bir açıklamasında da tereddütler de olduğunu söylemişti. Ama acaba tereddütler bu durumda arttı mı diye bir soru işareti insanın aklına takılmıyor değil. Yani birinci sorumuz bu. İkincisi de Taliban'ın kadına bakışı 20 yıl önceki gibi olmayacaktır demişti kendisi gene Cumhurbaşkanı. Kendi özel uçağında, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilerle birlikte konuşurken. Tabii Taliban'ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Onlar da bu konuda bir değişikliği muhakkak göreceklerdir. Bunların bulunduğu yerde direnmelerinin de herhalde anlamı olmayacaktır diye de konuşmuştu. Bu 29 Ağustos tarihli bir haberdi. Acaba şimdi bir ay sonra nasıl değerlendiriyor diye çok merak etmek mümkün. Cumhurbaşkanının ve yetkililerin değerlendirmelerini, AKP yetkililerinin. Oradan da gene devam eden çok ürkütücü bir haber de BBC.com'dan vardı değil mi? Taliban yönetiminde kadın hakimlerin katillerin hedefinde olduğu.
Evet, bu gerçekten çok ürkütücü bir haber. Aslında pek düşünmediğimizde bir haber. Afganistan'da bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde sayısı az da olsa kadın hakimler var ve kadın hakimleri ağırlıklı olarak ev içi şiddet meselelerine de ya da kadına yönelik şiddet mahkemelerinde de hakim olarak yer vermişler. Dolayısıyla binlerce kadın katili ya da tacizci, tecavüzcü erkeği ceza vermiş bu kadın hakimler. Şimdi hayatları tehlike altındaymış. Çünkü Taliban gelir gelmez hapishanelerdeki erkekleri serbest bırakmıştı. BBC Türkçe'de bu kadın hakimlerle röportaj yapıyorlar. Adalet arayan 220'den fazla kadın hakimden söz ediliyor. Bugün intikam planlarının hedefi olmamak için ülkenin çeşitli yerlerinde saklanmak durumundalarmış. Röportajlar yapılmış. Gerçek isimleri tabii verilmiyor. Ama içeriden çıkan katil, taciz, tecavüzcü vesaire erkekler kendilerini bulup telefon numaralarını özellikle bulup ölümle tehdit ediyorlarmış, intikam almakla suçluyorlarmış. Dolayısıyla yerlerini değiştiriyor bu eski kadın hakimler.
Evet, Taliban diyor mesela birisi, Taliban'ın cezaevlerindeki hükümleri serbest bıraktığını duyduğumuzda gece yarısıydı. Duyar duymaz hemen kaçtık. Evimizi ve her şeyimizi arkamızda bıraktık diyor. Hakikaten akıllara durgunluk verici bir açıklama bu. Yani 270 kadın hakim, 270 kadın hakim olarak görev yapmış Taliban'ın devrilmesinden sonraki 20 yılda. Ve yani güçlü duruşlarıyla da diyor BBC, ülkedeki kadın haklarının öncüleri olarak toplum içinde bilinen isimlere dönüştüler. Ama şimdi kaçıyorlar, tamamen kaçış halindeler. Şehirden arabamızla çıkarken burka giydim, böylece beni kimse tanıyamazdı. Neyse ki düşündüğüm gibi oldu ve şehirden tüm Taliban kontrol noktalarını geçmeyi başardık diyor. Sonradan da işte komşuları eve tweet atmışlar, yani şey yapmışlar, haber vermişler. Kapıya dayanmış, kimin aradığını da anlamış, kimin kapıya dayandığını. Çünkü ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinden birkaç ay önce bu kadın adı, takma adı Masume diye geçiyor. Bir adamı karısını vahşice katlettiği suçlamasıyla yargılıyormuş. İşte kapıya gelen adamlardan birisi o adammış. Adamın suçluluğuna karar verince Masume yasalar gereği 20 yıl hapis cezası vermiş. Hala o gencecik kadının bedeninin korkunç görüntüsünü aklımdan atamıyorum. Vahşi bir cinayet işlenmişti. Dava sonuçlandıktan sonra suçlu adam yanıma gelip hapisten çıktığımda sana da karıma yaptığım şeyin aynısını yapacağım demiş. O zaman onu hiç ciddiye almamıştım ama Taliban geri döndüğünden beri beni çok kez aradı ve mahkeme binasına gidip bana ait tüm bilgileri aldığını söyledi. Mahkeme binasından aradığında seni bulacağım ve intikamımı alacağım diyordu. Tümü ölüm tehditleri alıyormuş kadınların. Pek ılımlı bir durum yok anlaşılan.
Bu şekilde kaçmak durumunda olan hakimlerden bir tanesi de şöyle söylemiş. Ülkemi seviyorum ama şimdi artık bir mahkumum. Hiç paramız yok, evden çıkamıyoruz. Küçük oğluma bakıyorum ve ona neden dışarı çıkıp da arkadaşlarıyla oynayamayacağını, kimseyle neden konuşamayacağını açıklayamıyorum. Şimdiden travmatize oldu. Şu an tek yapabildiğim yeniden özgür kalmak için dua etmek demiş.
Evet, çok dehşet verici bir haber ve yani bazen düşünüyorum bizim suçumuz ne? Eğitimli olmak mı? Kadınlara yardım etmeye çalışmak mı? Yoksa suçlulara cezalarını vermek mi? Bir mahkum olmuş durumda bu BBC şeyinin BBC Afgan grubunun hazırladığı bir vahim haber. Afganistan İslam Bankası'nın CEO'su da ülkede bankacılık sisteminin çökmek üzere. Afganistan'ın en büyük bankalarından birinin yöneticisi Said Musa Kalim El Falahi açıkça ülkenin finans sektörünün bir varoluş krizi yaşadığını, tüketicilerin de panik halinde olduğunu belirtmiş. Çok ciddi.
Çin'in ise en büyük destekçisi olduğunu şu an Taliban yönetimi
evet, söylüyor. Çin'e ve Rusya'ya yöneliyorlar diyorlar. Evet. Peki bu noktada bitirelim. Şimdilik bu bölümü ve Cengiz Aktar'la Nereye Doğru'yu konuşalım.
Açık Gazete.
Nereye Doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın Özdeş. Günaydın Feryal. Şimdi
nereye doğru?
Nereye doğru? Soçi'ye doğru. Soçi. Soçi'ye gittin bilir misin? Fena değildir.
Hayır. Yazdık.
Evet, evet, evet. Orada şeyler var değil mi? Yazlık ne onların adı?
Dacha. Dacha.
Dacha. Dacha. Dacha. Dachalar. Evet. Orada bir toplantı var bugün. Tesadüfe bakar mısın? Rusya'nın Suriye'deki askeri müdahalesinin 6. yıl dönümü yarın. Yani bugün Arife. ve bu tuhaf bir tesadüf yani. Ne konuşacaklar bilmiyoruz. Belki hiçbir zaman da bilinmeyecek. Neden diye soracak olursan hiçbir kayıt yok Türkiye tarafında. Kayıt alınmayacak ve sadece Rus mütercim sayesinde konuşacak Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin'le. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1840'tan beri bir hariciye geleneği olan Türkiye'nin bugünkü toplantıyla ilgili bir kaydı olmayacak.
Nasıl bir heyet mi yok yani?
Hayat yok tabii.
Kayıt
yok, heyet yok.
Bir kişi. Heyet de bir kişi yapılacak. Tek
peki yetmiyor mu size bir kişi Allah
Putin, aşkına? Putin, Erdoğan teke tek yani.
Yok. Peki, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan alabilir.
İstediğini getirir.
Efendim?
Teke tek değil, Rus tarafı istediğini getirir yani. Onlara o kadar da değil yani, ona karışamaz yani.
Erdoğan tek, Rusların hepsi.
Ya, belli olmaz, göreceğiz yani. Ama tercüman, mütercim Rus. Öyle anlaşılıyor. Ve tabii kayıt yok. Söyledi yani, ben bu uydurmuyorum yani, Recep Tayyip Erdoğan söyledi, yok canım tek başıma olacağım tabii ki dedi. Öyle heyet meyet yok dedi.
Evet, şey de ilginç, bir izninle bir ufak ilavede bulunayım. Bu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da bir açıklama yapmış.
Evet.
Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna hayır, beklenmiyor demiş. Yani bu görüşmede herhangi bir belgede imzalanmayacakmış. Kayıt da yok, belge de yok.
Yok, şifahi yani her şey tamam abi, bende modunda cereyan ediyor.
Evet, diplomasi de yeni bir çığır açılıyor dünya diplomasi tarihinde.
Evet, hakikaten çok tuhaf. Bu daha önce de oldu yani. Bir de bu Trump'ın bir dışişleri bakanı vardı. Bir büyük şirketin yöneticisiydi, hatırlıyorsunuz değil mi? Ona da aynı şey yapılmıştı.
Rex Tillerson. Evet, Rex Tillerson. Evet.
Evet, evet, evet. Ona da
dünyanın
aynı
en
şey
büyük petrol devinin Exxon Mobil'in evet, başını dışişleri bakanı yaptı.
Yaptıydı değil mi? Evet. Ama o da kayıt aldıramamıştı Ankara'da.
Evet, aldıramamıştı.
Her neyse yani böyle bir tuhaf toplantı. Bu toplantıda işte bu ikinci parti S-400'ler yani karadan havaya ne sistemleri diyelim, uçak savar sistemlerinin satın alınması görüşülecek. İdlib meselesi görüşülecek. Orada 4,5 milyon insan yaşıyormuş şu sırada. Muazzam bir rakam.
Suriye'nin İdlib'inde, yani. Evet.
Evet, yani Türkiye'nin. Evet, evet, ama tamamen Türkiye'ye açık orası. Yani gidip geliyorlar orada, sınır mınırı yok. Yani fiilen Türkiye'ye dahil olmuş bir toprak orası. Bu arada tabii Rus Hava Kuvvetleri Türkiye'nin birliklerinin bulunduğu ve Türkiye'nin desteklediği muhalif birliklerin, cihatçı birliklerinin bulunduğu yerleri bombaladı. Uzun uzun bombaladı hem de. Ve bütün bunların mesaj olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir türlü görüşemeyen, anlaşamayan, bir ortak dil bulamayan Ankara'nın artık Rusya'ya yaklaşmakta, yakınlaşmakta olduğu söyleniyor. Tersini söyleyenler var. Tam bir kaos yani. Çünkü iki tane güçlü ülkeyle dans etmeye çalışan bir Ankara var. Bu kolay bir şey değil. Zaten Hulusi Akar iki gün önce, yani Savunma Bakanı, her iki ülkeyi de suçladı. Suriye'de sorumluluklarınızı yüklenmiyorsunuz dedi Rusya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani bir bakalım ne olacak. Şimdi bir haber daha var bununla ilgili. Yani bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bu G20 gelişmiş ülkeler, zengin ülkeler grubu şey var ya, heyeti, onun toplantısı olacak yakında. Orada bir Biden-Erdoğan toplantısı, bir kısa görüşme kotarılmış diye.
Evet,
bir,
öyle bir açıklama geldi, biz de gördük ama söylememiştik. Evet. Söylediğin, bu durum değişebilir deniyor yani.
Şimdi bütün bu yani bir başında söylediğimize geri dönmekte fayda var burada. Yani bu kayıt olmayacak falan. Şimdi bu tip işler bunlar için bir meslek var biliyorsunuz. Diplomat deniyor ona. Veya hariciyeci denirdi eskiden.
Ne deniyor? Yani, duyamadım.
Diplomat, hariciyeci.
İlk defa duyuyorum bu tarihi.
Değil mi? Evet, yeni benim için. Haklısın. Ben de araştırdım, Google'a girdim. Böyle bir şey var dediler. Yani böyle sorunları bu tip insanlar vasıtasıyla konuşur devletler diyor Google.
Evet, yani 1200'den beri falan var galiba. 1100'den beri falan.
Evet, öyleymiş. Yani böyle bir diplomasi biçimi yok yani. Telefonla.
Yok, daha da eski, pardon, hatırladım, Kadeş Antlaşması falan.
Kadeş var, doğru, bak şimdi, evet. Yani bunlar
yani, bakınca evet, görülüyor, o zamanlar diplomasi de varmış.
Bu şimdi Avrupa'da ve yani pek çok ülke bunu kullanıyor. bu diplomasi biçimini kullanıyor. Yani büyükelçiler var. Efendim, başkentlerde o ülkeye bakan birimler var falan. Onlar vasıtasıyla tartışılıyor, konuşuluyor bu işler. Yani böyle en üst seviyeden değil. En üst seviyede sadece kriz çözmek için bir birlikte olunuyor, toplanılıyor. Belki de kriz var, bilemiyorum yani. Ne dersin?
Yok canım.
Ha, yok değil mi? Doğru. Ben de ne kadar kötümserim yani. Hiç sabah. Şimdi bu Soçi toplantısının ne olduğu öğleden sonraya doğru belli olur ama bir kayıt da olmayacak dedi. Yani bir bunun kaydı olmayacağı gibi bir demeç de verilmeyecek sonunda dedi Peskov, değil mi?
Evet.
Hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz yani.
Evet, kayıt da olmayacak. Tercüman da bir kişi, değil mi? Ha. Evet.
Ama Rus tercüman diyorlar. Yani Türkiye'den hiç tercüman gitmeyecek gibi anlaşıldı. Neyse, bu parantezi kapatalım. Artık bir şekilde ne olduğu anlaşılacak yani. veya ne olmadığı anlaşılacak en azından. Şimdi gelelim ikinci konuya. Türkiye'nin müdahil olduğu diğer ülke Libya'da işler iyice karışıyor. 24 Aralık'ta yani ne kaldı? Ekim, Kasım, Aralık 3 ay sonra meclis için seçimler yapılacaktı orada. İdi diyorum çünkü giderek zorlaşıyor ve bu geçici hükümetle Tobruk'taki seçilmiş, eski seçilmiş meclis arasında çok ciddi bir sürtüşme başladı. Güvensizlik oyu verdi meclis bu hükümete. Bu arada bütün dünya yabancı askerler çekilsin diye demeç veriyor, vermeye devam ediyor. 24 Aralık'taki seçimlerin yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu arada bir gelişme daha var. Yarın Birleşmiş Milletler'in Libya'daki destek misyonunun görev süresi doluyor. Bunun uzatılması için çalışılıyor. Rusya bunu veto etme tehdidiyle karşıladı. İngilizlerin kaleme aldığı bir uzatma, yani mutat bir uzatma kararıydı. Ruslar biz razı değiliz dediler. Tam anlamıyla niye karşı oldukları belli değil. Bu arada Lavrov, yani Rus Dışişleri Bakanı, bu yabancı askerlerle ilgili biz askerlerimizi çekebiliriz gibi bir şeyler söyledi. Mealen söylüyorum. Ve diğer askerlerin de bu durumda tabii Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin çekilmesi ne de yardımcı olabiliriz dedi. 20 bin asker olduğu söyleniyor orada. Yabancı asker. Ve bu arada bu Vatia üssüne, yani ülkenin batısındaki Vatia üssüne sürekli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakları inip kalkıyor. Yani onun şey yapılıyor, izlenmesi yapılıyor. Bir tuhaf bir durum var. Ne olacağı belli değil. Yani Libya'da işler bitmedi ve kazan kaynıyor yani. Takipteyiz.
Evet, ben de ufak bir ilavede bulunayım izninle. General Hafter de Halife Hafter de rütbelerini bırakıp, yani askeri kimliğinden şey yapıp sıyrılıp başka şekilde müdahil olacağını söylemiş. Öyle bir açıklama da geldi.
Seçimlere yani, gideceğini söylemiş. Evet.
Seçimlere katılmak için.
Evet, evet, evet. Başkan adayı bile olabileceğini söylüyorlar. Eski kral ailesi Sinusilerin torunu, o da aday olacağını söyledi, olabileceğini söyledi. Krallığın tekrar geri gelmesi gerektiğini söyledi. Kaddafi'nin oğullarından bir tanesi aday olduğunu söyledi. Bakalım ne olacak. Şimdi bir diğer konu, bir Açık Gazete'de sık sık işlediğimiz bu Polonya ve Macaristan'ın Avrupa Komisyonu ile olan itiş kakışından bahsetmek istiyorum.
Evet.
Bu iki ülke troublemaker, yani sürekli sorun çıkartan iki AB üyesi ülke malum. Bu Polonya'ya karşı bu yargı bağımsızlığı konusundaki ihlal prosedürünü bir adım ileri götürdü komisyon geçenlerde. Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Lüksemburg'taki ülkeye günlük para cezası uygulamasını istedi. Yani
nasıl?
Kavga büyüdü yani.
Ne demek günlük para cezası, ilk defa duyuyorum.
Yani gün olarak sayıyorlar, öyle bir lump sum değil, yani toplu para değil. Yani uygulamadığı sürece. Mesele de bu Polonya'nın, yani hükümetin yüksek mahkemesinin hakim ve savcıları disipline etmek için kurduğu bir denetleme dairesiyle ilgili. Bu 14 Temmuz'da bütün yaz bu kavga devam etti ve yargıçları siyasi denetime tabi kılıyor tabii. Yani bir nevi HSYK'nın disiplin ayağı diyelim.
Hakimler, savcılar, yüksek kurulu yani. Evet,
evet, evet. Polonya hükümeti de bu komünist rejimden kalma bir sistemdir. Yani Polonya'nın yüksek mahkemesi Biz bunu düzelteceğiz, yola sokacağız deyip duruyor. Şimdi Avrupa Birliği ise, yani komisyon tarafı ve Lüksemburg'daki üst mahkeme, hem bu disiplin dairesini hem yargı dokunulmazlığının kaldırılması konusunda alınan kararların askıya alınmasını talep ediyor. Buna şey diyorlar, yeni bir isim bulunmuş, polexit. Polexit
diyorlar. Ha, evet.
Yasal, ama sadece yasal konularda Polonya'nın Avrupa Birliği'ni terk etmesi diyorlar. Oraya kadar gelmez tabii iş, ama komisyon bir ultimatum yolladı işte bu para cezasıyla. 16 Ağustos'a kadar süre vermişti. Aksi takdirde ihlal prosedürünün bu günlük ceza, bu öngörülen bir şey, yani özellikle Polonya için düşünülmüş bir şey değil, bunu talep edecekti ve etti. 16 Ağustos'ta bir cevap verdi Polonya hükümeti ve bu disiplin odasını, kozmik oda gibi bir şey, dağıtma sözü verdi, ama komisyon tatmin olmadı ve hala bu odanın çalışmaya devam ettiğini söyledi ve şimdi para cezası gündeme geliyor. Bakalım ne olacak. Şimdi hızla bir iki noktanın daha ayrıntısına gelelim. Bir tanesi önemli bir gelişme. İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yıllık konseyi başladı ve gündemde ilk defa ve yani İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin gündeminde ve tarihinde ilk defa güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin insan hakkı olarak tanınmasına yönelik bir öneri yer alacak.
Evet, bu Avrupa Birliği açısından çok son derece yeni diyebiliriz. Yani genellikle Green Europe gibi, Yeşil Avrupa gibi öneriler Greta Thunberg'in dile getirdiği gibi laga luga oluyor falan filan, ama gene de önemli bir şey. Bunun hukuka tabi olması, bir cezai müeyyideyi de içerebilecek şekilde olması çok önemli yani.
Tabii takibi yapılacak çünkü. Birleşmiş evet. Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bunun takibini yapacak. Ve Michel Bachelet'in şöyle bir açıklaması var, eski Şili Devlet Başkanı bir malum. Diyor ki, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğe tehdit gibi birbiriyle bağlantılı krizler, çatışmaları, gerilimleri ve yapısal eşitsizlikleri körüklüyor ve insanları giderek daha savunmasız durumlara itiyor. Bu çevresel tehditler yoğunlaştıkça çağımızda insan haklarına yönelik en büyük yegane zorluk haline geleceklerdir diyor. Çok ağır laf yani. Ve tamamen siyasi konularla uğraşan bir İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi bir yapının, bir kurumun bunu gündemine alması kanaatimce önemli. Ha, bundan ne çıkar? Topu yok, tüfeği yok, yapacağı bir şey yok, ama faş edecektir tabii.
Evet, bir de pardon, bir şey araya girdim. Bir de hukuk güvenliği programında da birkaç hafta önce etraflıca konuşma fırsatı bulmuştuk. Ekosid kavramının gündeme getirilmesi, yani bir insanlık suçu haline getirilmesi de söz konusu bu şeyin, çevrenin, daha doğrusu doğanın yok edilmesinin. Dolayısıyla bu yönde önemli davalar da çeşitli ülkelere açılıyor ve sonuç da alınıyor. O yüzden bu gelişmeyi önemsiyoruz, çok iyi ki gündeme getirdiniz.
Yani şöyle bir gidişat yok mu Ömer? Yani şimdi burada bütün, yani dünyadaki bütün hükümetler arası ve hükümetler dışı kurumlar gündeminin ilk sırasına gelmiş vaziyette çevre kirliliği ve iklim değişikliği meselesi.
Evet.
Yani ama bu yabana atılacak bir gelişme değil.
Değil
yani.
Ama zorlamak, evet. Alt tabandan bakmak lazım. Tıpkı Greta Thunberg'in daha dün, biraz önce programın başında baştan sona çevirip okuduğumuz, seslendirdiğimiz çok önemli konuşması Milano'da yaptığı, belirttiği gibi ve genç iklim aktivistlerinin bastırmak, durmadan bastıracağız, biz buradayız, bir yere gitmiyoruz diyorlar. O açıdan çok önemli tabii.
Evet. Ama Türkiye imzayı attı, tamam artık iklimi kurtardı, parayı da alıyor. Yani zaten bu Murat Kurum, Frans Timmermans'la görüştü geçenlerde, komisyonun Yeşil Anlaşma'dan sorumlu başkan yardımcısıyla. İmzalar da atılıyor, paracıklar da geliyor, bakalım. Yalnız tabii bu gelen paracıkların 3 milyar mertebesinde bir para gelecek ve Türkiye'yi işte zor, evet, zorla bağıra çağıra ikinci, yani gelişmekte olan ülke kategorisine indirdiler. Ama bu kategorinin hiçbir yükümlülüğü olmadığını sananlar var. Öyle değil. Artı bir de gelecek olan kaynakların hepsi kayıt içi kavram kaynaklar. Yani bu ister Alman Kalkınma Bankası KfW veya Fransız Kalkınma Bankası, Ajans Française de Développement falan, bunların verecekleri kaynakların bir şeyi, sayıştayı gerekiyor ya, yani auditi gerekiyor. Bunu da hatırlatalım.
Evet, yani bu Açık Radyo'nun kurulduğundan beri diye söyleyebiliriz, bütün yayınlarında iki temel kavrama, yani bir tanesi bu temel hakların korunmasına ilişkin hukuki meseleler, insan hakları başta olmak üzere bütün canlı, evet, haklarına, bir de iklim yıkımına, ikisine çok ağırlık vererek yapıyoruz. Bu ikisinin birleşmesi de işte, bakalım şimdi mesela bana Nakate'nin konuşmasına da yer verdik Milano'da, son derece çarpıcı şeyler anlatıyor genç iklim aktivistleri, bakalım nasıl gelişecek.
Evet.
Evet. Peki, peki, çok o zaman sana küçük bir parça seçtik.
Merakla bekliyorum.
Gentle Flame diye, yani yumuşak bir alev. Greta Thunberg'i tasvir eden Liz Johnson diye bir kadın yapıyor. Besteyi yapıyor. Yapmış. Bu birkaç yıl önceydi ilk ortaya çıktığı zaman, ama sonradan hatırımıza geldi işte. Ve Royal Birmingham Konservatuar Oda Orkestrası ve Barok Orkestra, onun da yöneticisi Lucy Russell, bir de mezzo soprano solo var, Samantha Lewis, hepsi de Jeffrey Skidmore yönetiminde seslendiriyorlar. Böyle klasik FM'den bir parça seçtik bu sefer.
Teşekkür ederim. İyi günler. İyi sabahlar.
Çünkü biz teşekkür ederiz.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9:30, 3 dakika geçiyor. Ve Açık Gazete programı devam ediyor. Bu arada ilginç de bir habere rastladım. Yani şunu öncelikle söyleyelim. Korona virüsüyle ilgili son bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 356.661 COVID-19 testi yapılmış. Ve 29 bine çok yakın bir sayıda insanın testi pozitif çıkmış. Yani yaklaşık 29 bin kişi hastalanmış, COVID-19 olmuş, korona olmuş, 239'u da hayatını kaybetmiş, ölmüş. Yani sonuç olarak bu ne demek? Saatte 1200 kişi yaklaşık hastalanıyor her saatte ve her saat yaklaşık 10 kişi de hayata veda ediyor. Her saat. Yani bayağı ciddi bir orandan bahsediyoruz. Zaten Türkiye'nin dünya sıralamasında 4. vaka sayısı olarak çıktığını da dün belirtmiştik. Rakamlara dayanarak söyleniyordu. Selim Badur ve diğer programcı arkadaşlarımız Osman Bek ve Kayıhan Pala da bunu belirtiyorlar. Öte yandan ilginç bir haber dedim. Onur Haftası'na katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler Eskişehir'de oluyor bu. Onur yürüyüşüne katıldıkları için 30 Haziran'da soruşturma başlatılmış. Onur yürüyüşüne katılmak bir suç teşkil ediyor anlaşılan. Suç karinesi diyelim en azından. Ve soruşturma kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesilmiş.
Bu arada bu eşcinsellik meselesiyle ilgili dün de bir haber vardı. Eşcinsel karakterlerin olduğu bir kitap, Kalp Çarpıntısı isimli kitapsa muzır ilan edilmiş.
Muzır ve, yani zararlı.
Evet, zararlı ilan edilmiş ve zarfların içine konarak artık satılıyormuş. Çizgi roman bu arada.
Çizgi roman yani şey otodafe dedikleri kitap yakma adetleri Nazilerin, Taliban'ın da çeşitli yani mesele sadece İslami durum değil. Taliban'da İslami, başka yerlerde de Nazilik ya da başka sebeplerle olabiliyor. Günümüze tekrar geliyor. Yakında kitap yakma olayına da Elias Canetti'nin bahsettiği gibi tanık olacak mıyız acaba?
Göreceğiz.
Kaygı verici gelişmeler olduğunu söyleyelim. Bir başka kaygı verici gelişmeden de bahsedelim. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest'e mikrofon uzatılmış. Yani hafta içi her gün yayınlanıyormuş Neler Oluyor Hayatta programında. Sunuculuğunda Hakan Ural'la Nur Tuğba Namlı yapıyor programı. 29 Eylül günü Çarşamba bölümünün tanıtımında gösterilen Serbest'in Bergen cinayetini ve Bergen filmini tartışması sosyal medyada büyük tepkiye yol açmış. Yani yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunda Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı Bergen filmine benim iznim olmadan bu film yapılmaz demiş. Tepki gösteren kim? Halis Serbest, Bergen'i öldüren kişi. Programın tanıtımında da öldürdüm, pişman değilim demiş. Kullanıcılar da konuya ilişkin olarak kadın cinayetlerini böyle normalleştiremezsiniz. Şaka gibi. Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar yorumlarını yapmış. Diyorum yani senaryosu, roman ve öyküleri çok sayıda dile çevrilen Sema Kaygusuz ve Yıldız Beyazıt tarafından yazılan bu filmin yapımcılığını üstlenen ve Mine Şengöz tarafından kurulan Orkestra Content Instagram hesabından yapılan açıklamada da Bergen'in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için diyor. Bergen'in ailesi adına da bir açıklama yapılmış. Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi diye bir soru sormuşlar. Cevabı belli olan bir soru. Kaygı verici bir başka gelişme. Evet, buradan nasıl devam edelim?
Boğaziçi Üniversitesi'nden biraz haber verebiliriz isterseniz. Evet. Bu Boğaziçi protestoları sırasında Boğaziçi dayanışması hesabını yönettiği iddia edilen Beyza Buldağ'ın ilk duruşması dün gerçekleşti. T24'teki haberde daha ilk duruşmadan beraat ettiği haberi var. Bu iyi bir haber hepimiz için. Zaten Beyza Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bile değildi. Biraz tuhaf bir mahkemeydi zaten. Ama daha ilk duruşmadan beraat etmiş. 4 gün içeride kalmıştı. Tutuklu olarak içeride kalmıştı. Daha sonra da tahliye edilmişti. Bir başka haber ise Boğaziçi Üniversitesi'nde tekrar olumsuz bir haber var. Yeni bir ders daha kapatılmış. Özcan Vardar'ın film kurgucusu Özcan Vardar'ın ders vermesine izin çıkmamış bu habere göre de.
Gerekçe nedir?
Şöyle yazıyor, akademisyenlerden bir açıklama vardı dün. Oradan okuyalım. Bugün aynı şöyle başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi atanmış yönetiminin Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü öğretim görevlileri Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil'in derslerinin açılmasını onaylamamasının ardından bugün demişler, yani dün, aynı bölümün yarı zamanlı öğretim üyesi, ödüllü film kurgucusu Özcan Vardar'ın bu dönem vermesi planlanan Grammar of Film Language, Film Editing, Film Dilinin Grameri, Film Kurgusu adlı dersinin açılmasının onaylanmadığı, rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez imzalı bir not ile fakülte dekanlığına bildirildi deniyor. Nasıl bir gerekçe olduğunu bulmaya
O
çalışıyorum.
çok acayip. Yani evet, bunların gerekçesini kuvvetle merak ediyorum ben de yani.
Şu anda rektör olarak atanmış olan Naci İnci için diyorlar ki daha önce Özcan Vardar'ın kampüse girişine engel olmaya çalışmıştı. Vardar'ın dersleri devam ederken akademik personel kimlik kartının iptal edilmesine neden olmuştu. Vardar 9 Nisan 2021'de kampüse girmeye çalışmış, alınmamış ve o günden sonra kampüse misafir olarak girmek zorunda kalmış diyor. Yani zaten misafir olarak bir süreden beri kendi üniversitesine girmek durumunda kalıyormuş. Şimdi de dersleri iptal edilmiş.
Ama hala derslerin iptal gerekçesinin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Herhalde bir gerekçesi vardır. Yani kayıtlı değil falan diye söylüyorlar ama bunun akademik şeyini almamış diyorlar. Tam ifadeyi unuttum şimdi.
Can Candan için yeniden başvurmadı sözleşme için
Demişti.
falan deniyordu yani mesela.
Ama şeyler için, daha sonraki derslere son verme için de bu dersin akademik formal öğrenimini görmedi gibi. Şimdi tam ifade edemedim, haberi de bulamadığım için söylüyorum. Çok tuhaf bir şey vardı, gerekçe vardı. Evet, bu öğrencilere ve şeylere ilişkin haberleri de verelim. Öğretim üyelerinden verdikten sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun bir açıklaması var gazete Duvar'da. Barınamıyoruz şeklinde eylemlerine geçenlerin, bu eylemcileri sol marjinal gruplara müzahir, yani yakın diye çevirebiliriz. Eski bir terim müzahir. Müzaheret etmekten geliyor. Öyle tanımlamış ve HDP ile ilgili olarak da meşruiyet atfetmek bu ülkenin terörle mücadelesine ihanet etmek demektir diyor. Yani bir zamanlar 141 ve ünlü Türk Ceza Kanunu 141 ve 142. komünizmle mücadele maddeleri gibi, şimdi de terörle bağlantılmak her şeyi bir yeni değil de çok eski bir geleneğin günümüzdeki yankılanması olabilir. Yani İçişleri Bakanı yurt başvurusu yapmadılar demiş ve terör örgütlerini üye olmakla suçlamış. Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış gazete Duvar'ın haberinde. Ve öğrenciler sol marjinal demiş. HDP'yi meşru görmek de ihanet demiş. Tabii bu da tehlikeli bir açıklama olarak nitelendirilebilir. Boğaziçi'nde gözaltına alınanlara terör örgütü üyesi suçlaması yapmış. Yurt bulamayan öğrenciler bahanesiyle bir dizi eylem yapıldı. Halbuki yok böyle bir şey demiş. Ve çeşitli harfleri söylemiş. PKK, KCK, MLKP, TKKÖ, TKP Kıvılcım, FETÖ, PDY, TKİP, DKP, DKP ve LGBTİ.
Bu da artık yeni trend. Böyle teker teker sayıyor. Şundan şu örgütten şu kadar kişi, bundan bu kadar
Evet.
kişi diye. Ama hiç ortada gözaltı herhangi vesaire, bir... yani gözaltıların hepsi serbest bırakıldı. Ama terör örgütüne üye olmak, hatta yakın olmaktan dolayı dahi yargılanmakta olan kimse yok.
Evet, yani 3 veya 4 harfli yetmezse araya bir de tire koyar, 5 yaparlar. Kullanılan sloganlar birbirine benzer. Pankartlarda kullanılan renkler birbirine benzer. Söylemleri birbirine benzer. Hatta slogan atarken tutturdukları ritim bile birbirine benzer diye bir analiz yapmış. Çoğu ya öğrenci değildir ya da kayıt dondurmuş veya derslere girmeyen kişilerdir diye bir genel suçlama yöneltmiş. Öte yandan HDP'nin de aslında meşruiyet atfetmek, yani bunu meşru saymak, Türkiye'nin üçüncü büyük partisinden bahsediyoruz. 6 küsur milyon oy almış. Şimdi çoğu seçilenlerin kayyım yönetimine devredilmek zorunda bırakılmış bir partiden. Onlara meşruiyet atfetmek, meşru saymak, bu ülkenin terörle mücadelesine ihanet etmek demektir diye ağır bir dil kullanmış. Öte yandan da HDP'nin Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcısı Tülay Hatimoğulları 24 Eylül Cuma günü Ankara'daki evinin önünde yaşanan saldırı girişimini, hatta evinin dediği kapısının önüne, evet, HDP hukuk ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede ile birlikte bir basın açıklaması yapmış parti genel merkezinde ve neler anlatmış, değil mi?
Evet, Cuma akşamı evine kendilerini sivil polisiz diyerek tanıtan iki kişinin geldiğini söylüyor ve zorla baskı kurarak evine girmeye çalıştıklarını söylemiş. Bu çok bu çok ilginç bir ve çok tehlikeli bir gelişme aslında. Kendisi bir milletvekili ve iki kişi sivil polis olduklarını söyleyerek geliyorlar. Kapıyı açmamış, böyle bir sorun olabileceğini fark etmiş tarzlarından.
Mercekten baktım ve evet, kapıyı hiçbir şekilde açmadım diyor. Evet.
Mercekten baktığımda ve onlar da bizim içeride olduğumuzu zaten biliyorlardı diyor. Muhtemelen bir takip de vardı. Israrla biz sivil polisiz diyerek, kapıyı açın diyerek zile basmaya devam ettiler. Ben de bu ülkenin bir milletvekiliyim. Benim evime bu şekilde ne bir polis ne bir başkası giremez. Türkiye'nin anayasası buna müsaade etmez demiş. Kapıyı açmayacağını söylemiş ve emniyet müdürlüğüne de haber vereceğini ifade etmiş. Bu iki kişinin kim olduğu hala da belli değilmiş. Onlar da kapıyı zilini çalıp çalıp gitmişler.
Israrla sivil polisiz demişler ve başka hiçbir kelime kullanmamaya devam ettiler. Birkaç dakika böyle sürdü diyor. Ben de hem partili arkadaşlara, avukatıma ve danışmanıma ulaşmaya çalıştım. Emniyete haber verdik. Onların merdivenden inerken ayrılmasını da camdan izledik. Esat 4 yola doğru kaldırımdan yürüyerek Ankara'da. Oradan uzaklaştılar. Ve önemli bir soru soruyor Hatimoğulları. Bu olay münferit bir olay mıdır? Münferit bir olay değildir ama bir milletvekilinin kapısı bu şekilde zorlanarak, ısrarla milletvekili olduğumu söylememe rağmen neden geldiklerini hiçbir şekilde açıklamayarak, ısrarla zili zorlayarak kapıyı açın demelerinin ardında yatan kasıtları elbette tahmin etmekle beraber resmi kurumlarca bu konuyla ilgili yapılacak açıklamaları bekliyoruz diyorlar. Nöbetçi savcı dilekçeyi almak istememiş.
Avukatı, evet, acayiplikler devam etmiş evet, gerçekten. 7-8 savcı dolaşmış avukatı ve savcılar dilekçeyi almama konusunda direnç göstermişler. Nöbetçi savcıyı bulmuşlar. Nöbetçi savcı ben nöbetçi savcı değilim demiş. Sonra avukatım nöbetçi savcı çizelgesini getirip önüne bıraktıktan sonra nöbetçi savcı sensin, bu dilekçeyi almak zorundasın diye avukat bunu bahsedince bu sefer almış.
Almamıştır.
Bu sefer almış mı? Göstermiş, sensin nöbetçi, bilmiyorsan gösterelim.
Çok acayip de. Yani bu işte hem Kafka'nın hem yani bütün diğer bu yazarların dile getirdikleri çok ürkütücü. Hayat sanatı taklit ediyorsun. Bir başka şey yani 1984 romanından alınma bir parça gibi de George Orwell'in bakılabilir. Yani Ankara'nın göbeğinde bu olay açığa çıkarılamıyorsa şaibeler artmaktadır demiş. Ankara'nın merkezi ve işlek bir caddesinde yaşandı diyor. Ama bu baskılar bizlere asla dün geri adım attırmadığı gibi bugün de geri adım attırmayacak. Bu gözdağı vermeye, farklı bir atmosfer yaratmaya çalışanlar bilsinler ki onların hazırlamak istediği kaotik zemine biz bu ülkenin girmemesi için elimizden gelen bütün çabayı harcayacağız demiş. HDP bu anlamda önemli bir tarihsel geleneğe sahiptir. Şimdiki neferleri olarak bu geleneğin, ben bir sade yurttaş olarak da bunu ifade etmek istiyorum, bu hukuksuzluğu ve baskıları kabul etmiyoruz. Hukuki mücadele de dahil olmak üzere demokratik mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum demiş. Ama sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede de şeyi vurgulamış. Kaçırılmalar, tehditler ve kaybettirmeler, ki çok sayıda örnek vermiş. Son bir yılda ilk olarak MYK üyesi Serhat Akdemir, Diyarbakır'da gündüz vakit kaçırılıp ıssız alanda darp ve tehdit edilmiş. Feci şekilde ardından serbest bırakılmış. Yine parti meclis üyesi Celalettin Yalçın, İstanbul'un göbeğinde bir metro istasyonunun önünden kaçırılmış ve ıssız alanda gene darp edilmiş, telefonu, parası gasp edilmiş ve çırılçıplak otoyolun kenarına bırakılmıştı. Son olarak Sincan ilçe eş başkanı Fatma Kılıç Arslan, Ankara'da bu ülkenin başkentinde gündüz vakti Ostim'den kaçırılmaya çalışıldı. Orada duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen kendilerinin polis olduğunu iddia eden kişiler Fatma arkadaşımızı araca zorla bindirerek kaçırdı. Ardından tehdit ettikten sonra serbest bıraktı. Elbette ilk olay değil Tülay vekilimizin yaşadığı, ancak önemli. Bu kaçırma, şantaj ve tehdit olaylarını gerçekleştirenler ne kadar pervasız ve korkusuz olduklarını Ankara'nın merkezinde bu ülkenin kurucu meclisinin üyesi olan milletvekilimizin evine silahlı olarak gitme cüretini gösterecek noktaya getirdiler demiş. Yani bu ikisi tam bir kontrast teşkil ettiğini söylemek mümkün. Bu Gazete Duvar'daki haberle gene Gazete Duvar'da Süleyman Soylu'nun açıklamaları arasında ciddi bir kırılma noktası, ciddi bir şey var. Öğrenciler demişken bir de şey var değil mi? Çok ilginç. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin bir tepkisi var. Erasmus programı çerçevesinde hibelerin düşürülmesiyle ilgili. Ondan da bahsedelim mi?
Tabii, bu Erasmus programı dediğimiz, biliyorsunuz, Avrupa Birliği içerisinde ve aynı zamanda aday ülkeler arasında da öğrenci değişim programı ve bir takım hibeler veriliyor. Her ülkenin, işte gidilen ülkenin bir takım bütçeleri var. Türkiye'den gidenlere 450 ile 600 euro arası bir hibe veriliyor. Gittikleri yerlerde işte konaklama, beslenme vesaire gibi masraflarını biraz olsun karşılasınlar diye ve bu birçok insan için önemli. Hele Türkiye gibi Türk lirasının değer kaybettiği, gelir durumunun da yani bir asgari ücretin ortalama ücret seviyesinde olduğu bir ülke için çok önemli. Ama bir nedenden dolayı hibelerde bir senelik ya da dönemlik değil, en fazla 2,5 aylık hibe verilmesi söz konusuymuş. Yani 4-5 aylığına giden bir öğrenci 2,5 aylık sadece bu hibe verilecek. Onların da hatta 2022'den itibaren ödenmesi gibi durumlar söz konusu. Buna karşı öğrenciler bir yandan barınamıyoruz hareketi devam ederken ve öğrencilere baskı yapılırken, hatta böyle sorunlar yok denirken, bir yandan yurt dışına giden öğrencilerin de böyle bir sorunu var. Independent Türkçe İTÜ'lü öğrencilerle bazı mülakatlarda bulunmuş. Orada bulunan, Fransa'ya giden örneğin öğrencilerle konuşmuş. Ben buradan işte giderken, diyor öğrencilerden bir tanesi mesela, bu hibeyi alacağımı güvenerek gittim. Ona göre bir yer buldum kendime, yerleştim. İşte kira, yani barınma masrafımı vermem lazım. Burada geçinebiliyor olmam lazım. Ailemden çok fazla destek alamayacağım diyor öğrencilerden bir tanesi. Ama bu durum beni endişeye sokuyor diye bahsetmiş.
Evet, yani şey de tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ciddi bir şey de söylüyorlar. Yani söyleyecek sözleri var. Çünkü bu, ona güvenerek gittim diyor. Bu kadar köklü bir üniversitenin, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çift ana dal yapıyorlar. Mimarlık ve inşaat mühendisliği okuyorlar ve iki dönem için Fransa'da Montpellier kentinde üzüntüden sesi titreyerek konuşan 21 yaşında bir çocuk, genç. Bu kadar köklü bir üniversitenin arkamda duracağına inandığım için ben mi sorumluyum demiş. Ve yani cuma günü bir mail aldık ve hepimiz şoke olduk. Yani 500 ayda 500 avro hibe almam gerekirken bu dönem için toplam 600 avro alacağım. Kalan 900 avronun da Şubat ayında verileceği söylendi. 22 Şubat. Yani bu kadar köklü bir üniversite arkamda duracağına inanılır diye ben mi sorumluyum, biz mi sorumluyuz demiş. Bayağı ciddi sorunlar yaşanıyor.
Bu kararı aslında tabii İTÜ ya da herhangi bir üniversite almıyor. Ulusal Ajans diye bir ajansı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, diğer ülkelerde olduğu gibi o aslında bunları ayarlıyor. Fakat öğrenciler son anda üniversitenin kendilerine haber vermiş olmasından biraz yapınıyorlar. Avrupa Birliği'nden de şimdi o haberi bulamadım ama bu konuya dair işte Türkiye'deki öğrencilerin Erasmus hibeleri ilgili soruna dair araştırılmakta olduğunu, bu konuda gerekli görüşmelerinde yapılacağına dair bir açıklama vardı.
Yani Türkiye Ulusal Ajansı'na ulaşmaya çalıştık diyor Independent Türkçe konunun muhataplarından ama telefona çıkan yetkili bir bilgilendirme yapılamayacağını söylemiş. Ne güzel değil mi cevap? Şu an için bir bilgi veremem demiş. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Erasmus ofisine sormuşlar. Yanıt gelmemiş.
Türkiye Ulusal Ajansı ufak bir açıklama yapmış sadece. T24'te dünkü haberde vardı. Son kısmını okuyayım. Türkiye Ulusal Ajansı tüm öğrencilerimizin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yüksek öğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir.
Konuyla ilgili güncel duyurularımızı web sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. Sorumlu değiliz. Bilgilerinize önemli sunarız demiş. Sağlık ve başarı dileklerini belirtmiş. Öte yandan da Türk İş 4 kişilik ailenin açlık sınırının aylık 3049, yoksulluk sınırının 9931 lira olduğunu açıklamış. Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 3709 lira olduğunu açıklamış. Yaş, sebze ve meyve fiyatlarının dünyada en çok artan ülkelerden biri olduğunu da belirten bir araştırma yapmışlar. İşin ilginç taraflarından bir tanesi de bu bekara konut hakkı verilmesi konusunda da çok acayip bir haber var. Onunla bu saati yavaş yavaş tamamlayalım.
Ona geçmeden önce bir ek yapayım. Türk İş unutmayalım, bu memurlara yapılan düşük zam teklifini kabul eden bir sendikaydı ama kendisi 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3049, yoksulluk sınırında 9931, neredeyse 10.000 TL olduğunu söylemiş. Ama çok komik rakamlara da, zamlara da imza atmıştı
evet. Anayasa Mahkemesi'nin ilginç bir, önemli bir kararı var. O da bu Independent Türkçe'deydi, bu demin okuduğum haber. Bir de Gazete Duvar'dan önemli bir haber var. Anayasa Mahkemesi'nin etkili bir kararından bahsediyorlar. Bu Batman'da Hasankeyf'te yapılan baraj nedeniyle 12 bin yıllık bir medeniyeti suların altına ebediyen gömdüklerinin yanı sıra yaşayanların evlerini terk edip yeni evlere yerleşmek durumunda kalanların, orada sakinlerinin çok ilginç bazı sorunlar yaşadıkları da ortaya çıkıyor bu Anayasa Mahkemesi kararında. Baraj nedeniyle evlerin yeni yerleşim alanına taşınması projesinden bekar olduğu gerekçesiyle yararlandırılamayan bir kişi varmış. Bireysel başvuruda bulunmuş Anayasa Mahkemesi'ne ve bunun ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetmiş Anayasa Mahkemesi. Önemli bir karar bu. Mağduriyetin giderilmesi için yapılıyor. Evleri sular altında kalınan kişilere hak tanınması. Dolayısıyla anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi, anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlanılırken nesnel ve haklı bir neden olmaksızın aynı ve veya benzer durumdaki kişilere farklı muamelede bulunmasını yasaklamaktadır diyor. Ve hak ve özgürlükler ayrımcılık gözetilmeden sağlanmalı demiş. Ve burada da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 numaralı protokolünün mülkiyetin korunması başlıklı birinci maddesinde hatırlatmışlar. 14. maddede sözleşmenin hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrımcılık gözetilmeden sağlanması şarttır demişler. Böyle bir şey. Bir de yargılamalardan bahsetmişken son olarak şeyi de söyleyelim değil mi? Özgür Gündem'in yargılanmasına bir çağrı var.
Evet, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin'in Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği'nden yargılandıkları davanın duruşması yarın gerçekleşecekmiş. Ve bu duruşma öncesinde bir basın açıklaması gerçekleşiyor. Herkesi 30 Eylül Perşembe günü saat 12'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasına çağırmışlar.
Evet, yarın saat 12'de öğleyin İstanbul Adliye Sarayı önünde, Adalet Sarayı önünde basın açıklaması var ve şunu diyorlar Biyanet'in haberinden okuyoruz. Hiç şüphemiz yok ki ellerimizi, yüreklerimizi ve vicdanlarımızı birleştiren bu buluşma sadece yalnız olmadığımızı hatırlatmakla kalmayacak, insan hak ve özgürlükleri açısından gelecek umudumuzu da güçlendirecektir diyor. Çok sayıda isim var. Yani yarın o açıklamadan önce bir de kimlerin davalarının sürdüğünü, kimlerin beraat ettiklerini, kimlerin yargılanmaya devam ettiklerini filan bir listeyi de Özgür Gündem ana davasından bahsederiz. Çok tanınmış önemli entelektüeller, aydınlar, yazarlar, çizerler, yayıncılar, gazeteciler, akademisyenler var. Hepsinin arasında bahsederiz. Önemli bir dava. Yarın tekrar hatırlatırız. Şimdi bir ara verelim ve devam edelim. Elimizde haberlerin büyükçe bir bölümünü sizinle okuyup paylaşmaya çalıştık. Ama önemli bir şeyi sona sakladık. Dünyanın en önemli davalarından bir tanesi. Bir nasıl dava da diyemeyeceğim. Hem siyasi hem hukuki.
Olayı.
Hem bizde olayı. Evet, dünyanın belki de en önemli bir olaylarından bir tanesi. Dünyanın önemli gazetecilerinden WikiLeaks'in kurucusu ve yayıncısı Julian Assange'i yeryüzünün en büyük istihbarat örgütünün CIA'in kaçırmak ve öldürmek planlarının açığa çıkması gibi son derece acayip bir, yani acayip bir, şaşırtıcı olmayan ama açığa çıkması açısından çok büyük bir olayı biraz şeyde ortaya çıkaran bunu Yahoo News adına, Yahoo Haber Ajansı'ndan Michael Isikoff'un araştırmacı muhabiri onunla ve şeyinde insan hakları savunucusu Jennifer Robinson'la Julian Assange ve WikiLeaks'in 2010'dan beri savunucunu yapan Jennifer Robinson'la yapılmış bir Democracy Now! Söyleşisi vardı. Son yarım saat içinde, 15 dakika içinde, 15-20 dakika içinde de bunu konuşmaya devam ederiz. Size bunu aktarmaya. Yani dünyanın bütün dört kıtasında ülkeleri ilgilendiren ve bütün insanlığı da derinlemesine ilgilendiren ilginç, son derece ilginç ve önemli bir olayın bir analizini size sunmaya çalışacağız. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Uzatmaları oynayalım. Saat 10'u 7 dakika geçerken biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi dünyanın en önemli olayların 21. yüzyılında en önemli olaylarından biri olduğunu düşündüğümüz bir haberi takip etmeye devam edelim. Konuda Julian Assange, yani WikiLeaks kurucusu Julian Assange Londra'da bir çatışma gibi gösterilen bir olay içinde kaçırmak ve öldürmek planının CIA'in gizli savaş planları arasında yer aldığını belirten bir haber çıktı Yahoo News'dan. ve onun baş şey Michael Isikoff, araştırmacı muhabiri şeyle konuştu. Democracy Now!'da dün Amy Goodman'la radyoda konuşması yer aldı. Size mümkün olduğu kadar ayrıntısıyla bunu aktarmak istedik. Yani CIA Trump yönetiminde WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı Londra'da bir vuruşma şeyi altında, silahlı çatışma adı altında kaçırıp öldürmek mi planı yaptı konusunda. Bu yepyeni bir Yahoo News'dan CIA'nin bunu nasıl kaçırmak ve muhtemelen de öldürmek için plan yaptığını ve bunun Ekvador Büyükelçiliği'nde Londra'da İsveç'e daha sonradan tamamen ortadan kaldırılacak olan iddialarda tecavüz, taciz iddialarından kurtulmak ve o yüzden İsveç'e gönderilmekten kurtulmak için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış olan bu şeyin Julian Assange'in öldürülmesi, kaçırılması ve öldürülmesi meselesi var. Çok çok acayip bir haber. 2017'de bu cinsel taciz iddiaları İsveç tarafından geri çekilmişti. Yani şöyle haberin ayrıntısına baktığınız zaman CIA direktörü, eski CIA direktörü Mike Pompeo'nun ona bağlı olan 30 eski CIA yetkilisinin bu işin içine alındığını ve CIA'nin çok önem verdiği son derece hassas hacking diye hacking'de kullandığı araçları yayınladığı için kısasa yani WikiLeaks bunu yayınladı, o zaman biz de öcümüzü alırız dedikleri, yani CIA tarihindeki en büyük data veri kaybı olarak nitelendiriliyor. Michael Isikoff da diyor ki bütün planlar gayet ayrıntılı yapılmıştı ve yani Trump döneminin en sert, ciddi istihbarat tartışmalarından bir tanesiydi, belki de birincisiydi ve yani öyle de bir şeye yol açtı ki Adalet Bakanlığı Assange'e karşı yürütmeye çalıştığı legal davayı hızlandırsın diye şey yapılıyor. Yani Jennifer Robinson da diyor ki CIA, Jennifer Robinson da Amerikan vatandaşlarına bu son açıklamanın Assange'in avukatı kendisi ve hukuk danışmanı Jennifer Robinson, bu son açıklamalar diyor Democracy Now!'a verdiği mülakatte CIA'den bahsediyoruz ve CIA bir Avustralya vatandaşını kaçırmak, Londra'da kaçırmak ve öldürmek için ve bunu, bu Avustralya vatandaşı olan kişi de ödüller kazanmış dünyaca ünlü bir gazeteci ve editör ve yaptığı tek şey de gerçek bilgileri yayınlamaktan ibaretti diyor. Çok ilginç, yani Vault 7 diye adlandırılan bir şey var. 30'dan fazla CIA yetkilisi Mike Pompeo'nun yönetiminde. İntikam alalım demişler WikiLeaks'ten. Bizim en değerli, hassas korsanlama, hacking dedikleri işte araçlarımızı afişe etti. Vault 7, Kasa 7 adı altında CIA tarihinin en büyük veri kaybı diye nitelendirilmiş, biraz önce de söyledim. Hatta öyle bir ortam olmuş ki şimdi sızan bilgilerden, yani Yahoo News'dan sızan bilgilerde yazdıklarına göre o kadar uzaklaşmışlar ki Pompeo ve diğerleri, tam tırnak içinde sözü vermişler, tamamen gerçeklikten kopmuşlar. Gerek CIA Başkanı Pompeo ve öteki yetkililer, CIA casus yetkilileri gerçeklikten kopmuşlar. Çünkü bu Vault 7 diye, Kasa 7 diye şeyin çalınmasından ve daha doğrusu aktarılmasından, dünyaya açıklanmasından o kadar öfke duymuşlar ki intikam peşinde Öcalan diye gözlerini kan bürümüş. Terim bu. Resmen gözlerini kan bürümüştü. Amy Goodman soruyor şimdi Michael Isikoff'a bu siz bu şey istihbarat görevlileriyle birçoğuyla konuştunuz 2017'den bugüne 2017'den öncesinden başlayarak bugüne nasıl geldi diye. Michael Isikoff da diyor ki bu bütün Trump yönetiminin en ağır istihbarat tartışmalarından biri başındaydı. Volt 7, 7. şey sızması bu, 7. kasanın sızması. Ve yani WikiLeaks bilindiği gibi her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratının gözü onun üzerindeydi. Ta 2010'da Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını açıkladı. Afgan savaş loglarını ve Irak savaş loglarını, kayıtlarını da açıkladı. Bunları da Chelsea Manning ortaya koymuştu. Whistleblower dedikleri sızdıran kişi, görevli. Tabii ki ondan sonra da Assange'in kendisinin de Rus istihbarat tarafından aktarılmış DNC e-maillerini ve Podesta'nın bir başka whistleblower olan açığa çıkaran Podesta'nın e-maillerini de 2016 seçimleri sırasında çıkartmıştı. Fakat asıl Mike Pompeo'yu, yeni CIA yöneticisini bu kızdıran bu işte 7. kasa meselesiydi. Bu kendi gözetimi altındaydı. Bu ülkenin bana bunu nasıl yaparlar benim ajansıma falan diye. Ve ondan sonra da müthiş bir şey vardı. Yani Pompeo bir konuşma yapmış ta Nisan 2017'de ve zaten WikiLeaks'i bir devlet olmayan düşman bir istihbarat servisi diye nitelemiş. Ben de bunu duyunca bu konuşmanın olduğu yaptığı zaman oradaydım, odadaydım açıklama sırasında diyor Isikoff ve ben de düşündüm ki bir çeşit retorik böyle konuşma işte o sırada Pompeo buldu siyasi bir laf ediyor filan, çarpıcı bir laf ediyor diyor. Aslında bayağı CIA'ya kapıyı açtı her türlü operasyon, yani başkanın iznine tabi olmadan her türlü bilgisi ve kaydının, onayının olmadığı her türlü bilgiyi böyle bir plan yapabilecek diye çok ilginç taarruz karşı casusluk aktiviteleri diyorlar. Bayağı Ekvador elçiliğinden Assange bir kaçırma operasyonuyla kaçırıp öldürme de konuşulmuş, katletmekte. Ve bunlar Beyaz Eve, yani Trump'a da hiçbir zaman bilgi verilmemiş. Çok ilginç aslında. Yani tamamen CIA'nin içinde oluyor. Yani kaçırma planları çok daha büyük çaplı, çok yönlü CIA saldırısının bir parçasıymış WikiLeaks'i. Yani bilgisayarları çalmak, WikiLeaks'in ortaklarının, onunla çalışan kişilerin gözetimini devam ettirmek ve üyeleri arasında da nifak tohumları serpmek tabir caizse. Zaten bunların bir kısmını da yapmışlardı aslında. Yani son derece bu Julian Assange'in bir büyükelçilikte bütün görüşmeleri avukatlarıyla, danışmanlarıyla görüşmeleri olduğu gibi kayıt altına alınmış gizli kameralarla ve ses kayıtları, bu da CIA tarafından yapılıyor.
Zaten bu biraz ilginç olan durum bu değil mi? Yani 2017'deki bahsedilen sızdırmada aslında Assange'ın doğrudan bir rolü yok. Hani öncekilerde 2010 yıl işte Irak-Suriye sızdırmaları yayınlanmasında dışarıda Assange ve bunları doğrudan belki de yayınlanmasında bir şekilde rolü olan, kendisi belgelere ulaşmıyor ama yayınlayan WikiLeaks'in editörü olarak kişi. Bu olay da bu, o da yok. Ama da gene yok. De.
Evet, çünkü çok, zaten çok Ekvador'da, önemli bir noktanın altını çizdin. Evet.
Ekvador'daki büyük elçilikte bütün konuşmaları dinleniyor. Zaten avukatlar ve eşinden başka da görüşebildiği kimse yok. Yani o yüzden çok tuhaf. Yani, buna sinirlenip, 2017'deki sızdırmaya sinirlenip bir tür suikaste kadar plan yapmak.
Dünya çapında bir suikast aslında. Yani Londra sokaklarında şeyi tartışmışlar CIA'ya. Ya. Potansiyel bir silahlı çatışma olsun sokaklarda. Bunu evet. Üstelik tabii Britanya yetkilileri de onlara da danışmışlar. Çok çarpıcı değil mi? Onlar da eğer böyle bir vurma kırma olacaksa biz yaparız demişler. Bunlar da açıklanıyor. Bu da kraliyet polisinden. İngiltere kraliçesinin polisinden bahsediyoruz. Ayrıca başka şeyler mesela planlar varmış. Bir Rus uçağı Britanya'dan kalkmak üzereyken onun da tekerleklerini patlatmak, ateş etmek ve helikopterlerle kalkmasını önlemek için de böyle son derece ilginç şeyler ve şu da var. Yani aslında diyor Juan González burada Democracy Now'dan söz almış ve Michael'a diyor ki soruyor Mesikov'a. Yani CIA tarihine bakıldığı zaman pek de öyle şaşırtıcı değil. Patrice Lumumba'yı daha Kongo'da seçildikten bir ay sonra kaçırıp öldürdükleri, aldatarak öldürdükleri büyük şey yani insan hakları savunucusu ve son derece önemli bir siyasetçi Patrice Lumumba'yı daha demokrasi kurulmadan bu hale gelmesine yol açan bütün zincirlerin ilk halkasıydı. Patrice Lumumba'nın öldürülmesini ya da Che Guevara'nın kovalanıp sonradan şimdi madalya alan bir CIA ajanı tarafından bizzat silahsız ve orada yatarken, yaralıyken öldürülmesinin filan bunları biliyoruz zaten yaparlardı diyor. Aslında bir de şeyi de soruyor Juan González Democracy Now!'dan. Julian Assange ta bütün bu yıllar içinde ilk başta İsveç'ten, savcılıktan cinsel taciz filan iddiaları da tezgahlanmıştı diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin onu Wikileaks'te gibi yaptığı açıklamaların karşılığında onu İsveç'ten alıp götürmek, yargılamak filan diye. Tabii bütün bu konuşmalara diyor, bütün bu ihtimallere Michael Isikoff hepsi söz konusu olabilir. Benim net bir şeyim yok bu konuda, bilgi sahibi değilim ama yani CIA için çok ciddi bir soruşturma açılmasını gerektirdiğini apaçık ortaya koyuyor Joe Biden yönetiminde de diyor. Amy Goodman da şeyi soruyor, Jeff Sessions diye bir vardı savcı, başsavcı, Adalet Bakanı o zaman. Yani Julian Assange son derece nefretle dolu bir adamdı ama aynı zamanda CIA'ye de karşıydı. Çünkü CIA böyle bir iş yaparsa onu o zaman başarısız da olursa Julian Assange'i bir daha alıp yargılayamayız. Ha, 170 yıl mı ne isteniyordu? Onca yıl hapiste yatıramayız diye endişeleniyorlardı.
Ha, endişesi de buymuş. Bir daha buymuş. Yargılayamayız.
Yargılayamayız diye.
Ben de ilk böyle katı bir kanun adamı zannettim ama.
Jeff Sessions değil mi? Evet. Ünlü işte whistleblower'ların başı olan Daniel Ellsberg, Pentagon belgelerini New York Times'a sızdıran şeye de benzetiyor. Bu çok önemli diyor Michael Isikoff da. Yani tamamen kurumsal, bürokratik ve kendi koruma. Adalet Bakanlığı böyle kendi yürütecekleri şeye CIA'nin istihbarat merkezlerinin karışmasından hiç hoşlanmazlar. Ve Daniel Ellsberg'den söz ettin. Çok ilginç. Çünkü yani hakikaten şey yapamazlardı diyor. Böyle bir şey olursa yargılanamayacaktır diyor. Ya sence yani şimdi göreceğiz tekrar bu işlem olacak mı diye ama Daniel Ellsberg'in avukatları başarıyla şey yaptılar. Yani Pentagon Papers denen Pentagon evrakını sızdırdığı için yargılanamayacağını çünkü Nixon bizzat Beyaz Ev'den o sırada bir kendi psikiyatristinin ofisine girip gizlice girip belgeler elde etmek, onun hasta olduğunu göstermek için filan, ruh hastası bilmem ne. Sonuç olarak Assange için de bu geçerli olabilir. Bir daha asla yargılanamayabilir. Yani Amerika'nın istediği olmayabilir deniyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yani Jennifer Robinson da sanırım da diyor ki Yahoo'daki açıklamalar son derece önemli ve harika bir gazetecilik, araştırmacı gazetecilik örneği. Ama bu sonuncusu diyor bütün şok edici şeylerin. Bu CIA konuşuyor burada. Yani bir Avustralya vatandaşını, ödül kazanan bir gazeteci ve editörü sadece doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş suçları, insan hakları suçları ve bütün dünyadaki çürümeyi yani yolsuzlukları afişe eden bir insanın tek suçunun bu olduğu bir kişiyi İngiltere sokaklarında silahlı çatışma kılığı altında kaçırmak ve öldürmeyi de düşünmesi, yani herhangi bir Amerikan vatandaşı, gazetecisi, editörleri veya dünyadaki herhangi vatandaşlar ve gazeteciler ve editörler çok kaygı duymalılar bunun. CIA'nin ve bu önerilerinin ve düşündüklerinin WikiLeaks karasının üzerindeki şeyini şeyde zaten daha önce de söylemiştik, Edward Snowden'da daha sonraki büyük açıklamaları yapan Edward Snowden'ın da bu işin ne kadar vahim bir olay olduğunu anlattığını sen belirtmiştin, haberlerde söylemiştin. Yani bu yeni bir şey değil diyor. Yani hukuk dışı şeyde daha önce Londra'daki mahkemenin önüne de koyduk hukuk dışı, sınır dışı etme talebine karşı diyor. Casusluk oldu Ekvator elçiliğinde doktorlarıyla, hukuk danışmanlarıyla, kiminle konuşursa hepsinin kayıt altına alındığını ve malzeme toplandığını, video malzemesi toplandığını, özel konuşmaların hepsini, legal olarak korunması gereken malzemelerini Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servisiyle şey yapıldıklarını, açıkça dünyanın en vahim olaylarından bir tanesidir. Ve bu sadece Britanya'daki davanın kapatılması için yeterlidir diyor. Eğer Biden yönetimi de eğer meşru bir şekilde pozisyonunu First Amendment dedikleri anayasanın, Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Anayasası'nın birinci ek maddesinde şeylerin, gazetecilerin, basın mensuplarının korunması için bir şey, buna sahip çıkacağını söylüyorsa eğer, o zaman derhal ilk iş bunu, bu şeyi durdurmaları ve Biden yönetiminin bu meseleyi kapatması gerekir ve talep etmemesi gerekir. Tam yapmaları gereken budur diyorlar. Yani özet olarak şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Dünyanın en güçlü ülkesi, Amerika kıtasından başlayalım, Kuzey Amerika'dan, dünyanın en güçlü ülkesinin en güçlü kuruluşu, casusluk örgütü girişiyor. Ve İngiltere ile Avrupa'ya geçiyoruz. En eski sömürgecisi dünyanın İngiltere'den geçiyoruz. Oradan Latin Amerika'ya sıçrıyoruz. Ekvator'da bütün hakları çiğneniyor. Gizli yazışmalar var. Arada Avrupa'dan tekrar İsveç'ten tezgah teşkil ediliyor. Hatta şey rivayeti de vardı. Hillary Clinton'ın da Dışişleri Bakanı olarak acil bir ziyarette bulunduğu İsveç'te, tam şeyin bulunduğu sırada, Assange'in orada bulunduğu sırada bir müdahalesi söz konusuydu. Oradan Rusya'ya geçiyoruz. Rusya İstihbarat Teşkilatı'nın işleri de karıştırılıyor. Yani üç kıtada, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Latin Amerika'da ve bir de Avustralya vatandaşı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir İngiltere'de, önce İsveç'te, sonra İngiltere'de ve sonra da Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunan bir insanı İngiltere'den kaçırıp yok etme planlarını konuşuyoruz. Yani 3 hatta 4 kıtada Avustralyalı.
Üstelik çok ilginç bir şekilde bu haberi yapan gazete bir internet gazetesi aslında. Yahoo News. Yani evet. Şu bana ilginç geldi. Guardian değil, New York Times değil. Çünkü aslında bu gazetelerle anlaşarak Assange sızdırmaları dünya kamuoyuna taşımıştı. Fakat bu gazeteler yargılanma sürecinde oldukça sessiz kalıyorlar uzun zamandan beri. Çok da eleştiriliyorlar ki dünyanın en çok bilinen, en çok okunan belki gazetelerinden söz ediyoruz. Ama Assange'ı şu anda savunan ve bu çarpıcı haberi yapansa bir internet sitesi yani.
Evet, öyle. Çok ilginç yani. Bu şekilde de kapatıyoruz. Saat 10.28 oldu. Covid-19 konusundaki tedbirlerinizi bir kez daha söyleyelim. Maske, mesafe, musluk, temizlik ve havalandırma kapalı mekanların ve aynı zamanda da aşı konusuna da dikkat etmenizi bir kez daha hatırlatalım. Saatte 10 kişiyi kaybediyoruz. En yakınlarımızdan biri de olabilir. Dolayısıyla lütfen dikkat edelim, aşı olalım. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.